Efendim, Kanal 35 ekranlarından yine bir pazar öğleden sonrasına mutlu günler dileyerek başlıyoruz her zaman olduğu gibi yayınımıza. Bizler yine bir haftalık bir ayrılığın ardından yine yeniden İstanbul'dan sizlerle birlikte bugün yine yaklaşık 2,5 saat süreyle ahir zaman sohbetlerini hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Sizler de bizlere ahirzamansohbetleri@atmail.com, info@kanal35.com.tr mail adreslerine ulaşarak sorularınızı ve görüşlerinizi aktarabileceksiniz. Bugün konularımızı biraz değişiklikler yapacağız. İnsanın yaratılışından, insanın yaratılış mucizesinden bahsedeceğiz. Ve öncelikli olarak programımızın ilk bölümünde yine bu konuyla ilgili Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Doktor Oktar Babun'a bizlere görüşlerini açıklayacak. Sizler de sorularınızı bizlere aktarabileceksiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza sizler de hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk diyorum.
Hoş bulduk. Biraz siz hoş geldiniz.
Bir ayrılığın ardından umarım iyisinizdir. Gayet evet. İyi görünüyorsunuz.
Ramazan'ın
ikinci haftası nasıl geçiyor Ramazan diye soracağım önce.
Mükemmel, çok iyi gidiyor.
Çok iyi güzel. Geçiyor
evet,
değil mi?
Evet, güzel. Evet. Her gün programlarımız var bu şekilde.
Evet, çok yaptığımız. Yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde temmuz devam ediyor evet, aslında evet. Değil mi?
Tabii güzel. Oruç Allah rızası için tutuluyor. Fakat organizma üzerinde de çok yararlı etkileri var. Yani bu tıbben bilinen bir gerçek. Mesela şeker sorunu ortaya çıktığında, biliyorsunuz kiloyla da olabiliyor. Sonradan ortaya çıkan şeker, bunda ikinci derecede, ikinci de şekilde diyabet deniyor. Buna karşı mesela yararlı. Hormonların normale dönmesini, organizmanın tam böyle normale çekilmesine vesile oluyor. Bu bir ay hakikaten hem iradi bakımdan bir eğitim oluyor, hem evet. Fiziksel olarak da çok büyük yararları var. Ama tabii her şeyin üstünde Allah rızası için yapılan bir ibadet.
Aslında iftar saatlerinde böyle hızlı bir şekilde insanlar tüm gün açlığını belki de giderebilmek için çok hızlı bir şekilde yemek yiyorlar. Siz de uzman olarak nasıl yemek yemeleri lazım? Birazcık ondan da isterseniz bahsedelim. İzleyenlerimize madem oruç konusuna girdik.
Ben şöyle yapıyorum. Önce bir su içiyorum. Hemen yemeye başlamıyorum. O böyle bir rahatlık hissi veriyor bir şey. Ondan sonra tabii yenen yemek daha bir birdenbire çullanma şeklinde değil de hafif yemelerini tavsiye ederiz tabii. Çünkü Ramazan ayında böyle çok ağır iftar yapıp kalp rahatsızlığı olanlarla özellikle riskli olabiliyor o şekilde. Ona dikkat edilmesi gerekir. Ramazan ayında kilo alanlar olabiliyor. Onlar da daha böyle dediğim gibi önden mesela hafif salata yenebilir, başka bir şey yapılabilir. Böyle onun arkasından bir yemekle.
Çok ağır yiyecek.
Evet, hafif yemek lazım. Öyle. Özellikle zeytinyağlı sebze yemekleri daha tercih edilebilir. Ağır yağlı yemeklerden uzak durmak lazım.
Evet. Sahurda da aynı şekilde galiba.
Aynı şekilde. Tabii,
evet. Dağlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü
kahvaltı tarzı
sıcak
olabilir.
Ve uzun bir periyotta oruç tutuluyor. Yaz aylarında olduğumuz evet, için.
Bol evet. Sıvı almak şart evet. Mutlaka.
Evet. Umut ediyorum izleyenlerimiz.
Sahur mutlaka yapsınlar. Sahur çok önemli hakikaten.
Evet.
Öyle akşamdan yiyip yatmak çok saatli değil. Hı hı. Çünkü dediğiniz gibi saatler açısından da sahur yendiği zaman tabii organizma daha bir güne hazırlıklı başlamış oluyor. Evet. Ve aradaki yemek saatleri arasındaki zaman daha makul düzeyinmiş oluyor. Öbür sahur, türlüsü o kadar iyi değil.
Sahur zaten erken, çok erken yenmiş bir kahvaltı gibi düşünmek
evet,
lazım.
Evet. Ama işte uykudan kalkmak biraz zor geliyor olabilir izleyenlerimizden bazı.
Yok, çok kolay kalkıyor.
Aslında çok da zevkli ve keyifli. Tabii. Evet, umut ediyoruz ki ekran başındaki izleyicilerimiz Ramazan'ı güzel geçiyordur. Sağlıklı geçsin. İnşallah böyle İnşallah. Devam etsin diyoruz. Bugün yaratılıştan bahsedeceğiz. İnsanın evet. Yaratılış mucizesini anlatacağız. İnsan bedeni vücut dünyadaki en kompleks yapılardan bir tanesi. Hayatımız boyunca bunu görüyoruz, duyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, dokunuyoruz. Ama bedenimizin aslında içerisinde var olan, devam eden o muhteşem mekanizmanın nasıl işlediğini belki de çok iyi bilmiyoruz. Aslına bakarsanız bugüne kadar nasıl geldiğimizi ve ilk yaratılışımızı belki de çok iyi tanımlayamıyoruz. Şimdi, neler anlatacağız?
Şimdi bir defa tek bir hücreden şu anda sahip olduğumuz 100 trilyon kadar hücre nasıl meydana gelmiş evet. diye bakıp incelememiz gerekiyor. Bunu Allah kendi yaratılışımıza bakıp incelememizi istediği için zaten bir farz bu. Bunu yapmamız lazım ki Allah nasıl yaratmış, Allah'ın gücünü ve yaratma sanatına şahit olalım diye. Böyle yaptığımızda bakıyoruz ki tesadüflere asla yer yok.
Evet.
Yani bir darwinist zihniyet, bir ateist zihniyet tamamen burada zaten çökmüş oluyor. Çünkü tek bir hücrenin tesadüfler eseri böyle mükemmel bir organizasyona dönüşmesi tesadüflerle açıklanamaz hiçbir şekilde.
Evet.
Çok yüksek bir organizasyon var. Bu insan sınırlarının, insan aklının sınırlarının çok çok ötesinde bir akıl ve güce ihtiyaç duyuyor. O da yüce Allah'ın gücü. Yüce yaratıcının gücü. Cabbar olan Allah zorla o hücreyi pek çok özelliklere sahip, farklı özelliklere sahip hücrelere böldürüyor. Ve ondan sonra farklı yerlerde, farklı organlarda gelişmeler görüyoruz. Ve bugünkü işte bebek tam doğmak üzereyken bütün organları gelişmiş ve dış ortamı hazır hale getirilmiş oluyor. Evet. Düşünün, annenin karnında amniyon sıvısının içinde yaşayan bir canlı ama dışarıda işte havayla hava solunacak olan bir ortam var. Havayla solunması, evet. Hava solunması gereken bir ortam var. Dışarıdaki ortam apayrı, içerideki ortam apayrı. Dışarıdaki ortam için özellikle hazırlanan bir canlı var. Tüm detaylarıyla, akciğeriyle, kemikleriyle, kaslarıyla, sinir sistemiyle, bütün metabolizması, işte sindirim sistemiyle, her şeyle. İçerideki ortam apayrı, dışarıdaki ortam apayrı. Ve böyle bir hazırlık var. Yani bunu asla Darwinistler zaten tesadüflerle açıklamalar söz konusu değil. Burada çok yüksek bir bilinç, çok yüksek bir akıl var şahit olduğumuz.
Evet. Zaten bakınca şunu görüyoruz, bakın şu çok önemli. Aslında hep yoktan var ediliş var. Yani her insan yoktan var ediliyor. Yokken, daha esamesi yokken yoktan var ediliyor Allah tarafından. Bu tabii Allah'ın kusursuz yaratma sanatı. Yani Rahman'ın baktığımız zaman böyle her aşamasında yaratılıştaki ihtişamını görüyoruz. Sonsuz aklının ve sonsuz sanatının. Mesela biliyorsunuz Allah'ın sebeplere ihtiyacı yok. Bütün sebeplerden münezzeh. Allah sebepleri insan için yaratmıştır. Bunları her an değiştirmeye ve yenisini getirmeye kadir, kaldırmaya kadirdir. İlk hücre sperm hücresi, babadan gelen hücre ve anneden gelen yumurta hücresinin birleşmesiyle insanın meydana geldiğini biliyoruz. Bundan işte hücrelerin bölünmesiyle. Bu birleşme öyle bir ayarlanmış ki, bakın şimdi seyircilerimiz dinleyince hakikaten hayrete düşecekler. Bilmedikleri, bugün bilimsel olarak bilinen gerçekler bize yaratıcının, yüce Rabbimizin sonsuz aklını gösteriyor. Evet. Yani bilinmeyen çok detay var. Bildiğimiz kadarıyla bile detaya indikçe muhteşem bir yaratılış görüyoruz. Her aşaması Allah tarafından kontrol edilmiş ve her aşaması akıl dolu. Ve olmazsa olmaz. Yani bunlardan birinin eksikliği, bakın bu aşamalardan biraz sonra anlatacağımız aşamalardan birinin bile eksikliği insanın olmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla hepsinin birden Allah'ın sonsuz yaratma sanatıyla yaratılmış olması gerekiyor. Bu bilim de zaten bunu bize ispatlıyor. Evet. Mesela sperm hücreleri bildiğiniz gibi erkekte yumurtalıklarda taşınır. Yumurtalıklar vücudun dışındadır. Bunu hiç
testisler.
Evet, testisler. Evet. Yani bunu hiç kimse düşünmemişti neden olduğunu. Şundan dolayı biliyor musunuz? O sperm hücrelerin üreyebilmesi için vücut ısısı olan 36,5 derecenin farklı bir ısı gerekiyor. Nitekim testislerdeki ısı vücudun dışında olduğu için testisin özelliği dolayısıyla da o deri kasılıp gevşeyebiliyor. Özellikleri var. Kan dolaşımını arttırabiliyor veya azaltabiliyor. Vücut ısının 2 derece altındadır. Bundan dolayı hayatta kalabiliyorlar. Hatta şöyle bazen doğuştan hata olabiliyor. Yani hata derken Allah'ın dilemesiyle tabii testis kasık kanalından testislerin içine inmesi gerekiyor. O testislerin yumurtalıkla torbanın içerisine inmesi gerekiyor. Bazen inemiyor. Karın içerisinde kalıyor. Eğer buna acil müdahale edilmezse hayatını kaybediyor. Bir daha hiç yumurta üretemeyecek, sperm hücresi üretemeyecek duruma geliyor. Bu çok önemli bir detay. Bakın olmazsa olmaz. Birinci olmazsa olmaz. Tabii annedeki yumurta hücresinin de birleşmesi gerekiyor. Fakat şimdi hep birlikte düşünelim. Babanın organ yapısıyla annenin organ yapısı birbirinden tamamen farklı. Dolayısıyla ikisinin birleşeceği ortamlara önceden hazırlıklı olması gerekiyor. Eğer o ortamlara hazırlıklı olmazsa, biraz sonra detaylarını Cihat Bey'le ben de vereceğiz böyle. O ortamlara hazırlıklı olmazsa kesinlikle hayat başlamayacaktır. Fakat öyle bir yaratılış var ki, kusursuz bir yaratılış Yüce Rabbimiz tarafından, Rahman tarafından. Her şey bütün ayrıntılarıyla öyle hesaplanmış, öyle detaylandırılmış ki aklın alacağı bir gibi değil. Yani aklın kavrama sınırlarının dışında. Şimdi başlayalım. Annenin haznesinde bir kere asidik bir ortam var mikroplardan korunması için. Bu annenin vücudunu koruyor. Mikropların orada üremesini engelleyen bir ortam. Babanın hücresi de tabii ki bu ortamda bir yolculuk yapacak. Bunu tıpkı şuna benzetebiliriz. Uzaya biliyorsunuz astronotlar gidiyor. Astronotlar giderken her plan en ufak bir şey hesap edilir bilim adamları tarafından, değil mi? Yerde onları destekleyen binlerce bilim adamı vardır. Olabilecek bütün olasılıkları hesap ederler ve buna karşı önlemler önceden alınır. Mesela astronotun kıyafeti, uzayda karşılaşacağı durumlar, herhangi bir arıza olduğunda nasıl hareket edilecek, neler yapılacak, değil mi? Bunların hepsi inceden inceye planlanır ki bir olay olduğunda sürpriz olmasın ve üstesinden gelinebilsin. İşte tıpkı bunun gibi sperm hücresi Allah tarafından yapılacak yolculuğa hazırlanmıştır. Bu asidik ortama dayanması için özel bir yapısı vardır spermin. Spermin yapısını bakın şöyle gösterebilirim. Bu yumurtaya giriş anını gösteriyor. Şöyle arkadaşlar bakarlarsa. Sperm hücresinin bir baş kısmı vardır. Bir de kuyruk kısmı vardır. İşte bu baş kısmı özel bir zırhla kaplıdır.
Evet.
Bu asidik ortamda hayatta kalmasını sağlayacak şekilde. Evet. Aynı zamanda üzerinde bir motor ve kuyruk vardır. Neden? Çünkü annenin vücudunda sıvı bir ortamda uzun bir yolculuk yapacaktır. Yani vücuttaki bu yapıda olan tek hücredir. Diğer 200 tip yaklaşık hücre vardır vücudumuzda. Hiçbir hücrenin yapısı sperm gibi değildir. Neden? Çünkü sperm kendi bulunduğu yerin dışında özel bir ortamda özel bir yolculuk yapacaktır.
Burada bu konu üzerinde durmamızın sebebi çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah dikkat çektiği için meniye. Evet. Bakın ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor. Vakıa suresi 57. ayette. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz? Şimdi demek ki bakacağız meniye. Neden oluşmuş? Nasıl bir yapıya sahip? İnceleyeceğiz, öğreneceğiz ki nasıl bir güç tarafından yaratıldığını, Allah nasıl yaratmış öğrenelim, bilelim, tanıyalım Allah'a daha yakından. Şimdi burada şey çok önemli. Şimdi hiç bilimle alakası olmayan bir insan olarak ya da işte bu gelişmelerden, işte bu detaylardan hiç habersiz olan biri olarak düşünelim. Vücudunuzda 100 trilyon hücre var ama bir grup hücre apayrı bir faaliyet içinde. Testislerdeki hücreler. Şimdi bütün hücreler biliyorsunuz mitoz bölünmeyle çoğalıyor. Ama bir de bakıyorsunuz yalnızca testislerde ve anne tarafında da yumurtalık hücreleri meiyoz bölünme denen bir bölünme sergiliyorlar. Bu ne demek? Mitoz bölünmeyle hepsi kromozom sayıları olan 46'yı muhafaza ederek bölünüyor. Evet. Yani yeni oluşan hücreler hep 46, 46, 46 diye devam ediyor. Ama bakıyorsunuz testislerde meiyoz bölünmeyle 23'e yani yarı sayıya düşüyorlar. Yumurtalık hücreleri de aynı şekilde. Neden böyle? Çünkü bir hazırlık var. Oktar'ın, evet. Oktar Bey'in de az önce bahsettiği gibi bir hazırlık var. Yani bir birleşme anı olacak ileride ve burada oluşacak olan hücre yine 46 olsun diye insan hücresi olarak 46 kromozoma sahip olması lazım sonuçta yeni ilk oluşan hücrenin de. 46 olması lazım. Onun için 23'ü hazırlanıyorlar. 23 kromozom anneden, 23 kromozom babadan yan yana gelince 46 oluşur şimdi. Evet. Şimdi burada bir tesadüf sorusu olamaz. Yine ortada görünüyor. Yüce bir yaratıcının burada aklına yine şahit olmuş oluyoruz. Yine bakın bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın yaratıcıların en güzeli olduğu bu ayette Müminin suresinde belirtilmiş. Andolsun şeytandan Allah'a sanırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir?
Evet, aslında burada hücreden organların, sistemlerin oluşturduğu her şeyi çok net bir şekilde
bütün aşamalarda bilimin
evet.
Buna şöyle aşama aşama anlatayım da evet. Konuyu yavaş
özetini özetini evet. Baştan verelim de geleceğimiz aşamaları herkes şahit olsun. Şimdi demek ki bütün bu aşamalar tek tek Kur'an'da görüyorsunuz evet. Bu ayet-i kerimede hepsi belirtilmiş durumda. Biz de o yüzden bunların üzerinden şimdi gideceğiz. Evet. Yani dinleyicilerimiz yani konumuz niye embriyoloji demesinler.
Evet. Aslında kendimizi tanıyoruz. Nasıl evet. Var olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili sizlerin de soruları ve görüşleri olursa lütfen bize her zaman sohbetleri@atmayın.com mail adresinden ulaşınız dedikten sonra devam edelim isterseniz. Aslında bu cinsiyet ayrımı ile ilgili hormonlardan da ben bahsetmek istiyorum. Aynı işlevi görüyor ama aynı hormonlar ama farklı işlevi görüyor. İsterseniz bunları da anlatalım. Bunlar da
tabii konunun içerisinde hepsine yapacağız zaten. Şimdi, devam edelim. Evet, sperm hücresiyle yumurtanın birleşmesi gerekiyor. Fakat ortamlar birbirinden farklı. Yani babanın dışındaki bir ortama girecek olan sperm hücresi hakikaten bakıyoruz Allah'ın sonsuz aklıyla önceden bütün detaylar hesaplanmış. Çünkü anneyi yaratan da Allah neticede. O ortamı yaratan Allah. Oradaki detayları, her detaya hakim olan Allah. Aynı zamanda babanın organlarına ve yapısına da hücrelerine hakim olan Allah. İkisini birbirine o kadar uyumlu yaratılmışlar ki zaten ancak bu şekilde bir araya gelebilirler.
Evet.
Şimdi spermin yapısından bahsettik. Tekrar özetleyelim. Hiçbir hücrede olmayan bir yapıya sahip bir baş kısmı var. Bunun içerisinde çok önemli bir yük taşıyor.
Evet.
Babadan gelen genleri taşıyor.
Hı hı.
Bir insanın meydana gelmesine, yaratılmasına vesile olan genleri taşıyor.
23 kromozomu, evet.
Evet, kuyruğu var ve üzerinde bir motor var. Yani mükemmel bir motor var üzerinde. Bu motorun sayesinde kuyruğu hareket ettirebiliyor, salınımlar yaptırabiliyor. Çünkü neden bir yolculuğa çıkacak? Uzun bir yolculuk. Çünkü hücrenin boyutlarını düşündüğümüzde annenin vücudunda yapacağı yolculuk çok uzun bir yolculuk aslında.
Evet.
Kapkaranlık bir ortamda hiç bilmediği bakın bir adrese gidecek. Babadan yaklaşık 200-300 milyon sperm yola çıkar. Annenin vücudunda dedik asidik bir ortam var. Bu asidik ortamda hayatta kalmasını sağlayan işte bu baş kısmındaki zırhtır. Hücreyi koruyan bir zırhtır bu. Onun altında ikinci bir zırh vardır. Onun altında da taşıdığı o çok önemli yükü genlere ulaştıracaktır. Peki annenin vücuduna girdiğinde annenin vücudunda neler oluyor? Ona bir bakalım. Annenin vücudunda her ay bakın bir tane yumurta hücresi salgılanır. Her ay bir tane. Neden iki tane değil, üç tane değil, beş tane değil? Babanın vücudundan 200-300 sperm yola çıkıyor. Düşününce çok açık. Şundan dolayı 2, 3, 4 tane yumurta hücresi, birden fazla olan yumurta hücrelerinin hepsinin döllenme ihtimali var. Hepsi döllendiği takdirde biliyorsunuz çoğul gebelikler oluyor. Bazen 400 oluyor, 500 oluyor.
Evet, evet.
Birçok yumurtadan oluşan. Bundan dolayı Allah öyle bir ayarlanmış ki her ay tek yumurta salınıyor. Fakat tek yumurtanın döllenecek spermlerin biraz sonra göreceğiz yolculukta 200-300 milyon sperm başlıyor yolculuğa ama ancak 1000 tanesi ulaşabiliyor. Dolayısıyla sayı erkekte çok bol tutulmuş. Bunların hepsi de Cihat Bey'in biraz önce bahsettiği 23 tane kromozomu taşıyorlar. Annede de 23 tane kromozom var. Peki nasıl oluyor bu? Nereden biliyor hangi hücreyle karşılaşacağını?
Evet,
kaç tane kromozom olacağını? Bir kere insanın var olması için insanda 46 kromozom var. Yani bir hücre, bir hücreyle karşılaşacağını, başka bir hücreyle karşılaşacağını, onun da 23 olması gerektiğini, dolayısıyla kendisinde 23 olması gerektiğini ki böylece 46 olsun da bir insan meydana gelmiş, tabii ki bu hücrenin şuuru değil, çok açık. Bu insanı yaratan yüce Rabbimizin aklı.
Burada spermin içinde bulunduğu bir sıvı ortam var, meni dediğimiz. Bu meni yalnızca spermlerden oluşmuyor.
Hı hı.
Karmaşık bir yapısı var. Yani pek çok kimyasal maddenin bir araya gelmesinden oluşmuş durumda. Oktay'ın yerinde bahsettiği gibi anne vücudunda spermin bırakıldığı noktada asit bir ortam var. Yani bakterilerin ve mantarların çoğalmaması için, mikroorganizmaların ölmesi için asit bir ortam özellikle hazırlanmış durumda. Spermler de bundan zarar görebilir tabii ki. O ortamda sonuçta bunlar da canlı organizma. Böyle bir şey olmasın diye meni bir defa baz, yani asidi nötralize etmek üzere pH'si, yani asitlik değeri baza kaçacak şekilde hazırlanmış oluyor. Ve aynı zamanda bu şekilde bu bariyer, bu engel aşılmış oluyor. Bunun yanında spermlerin yolculukları boyunca ihtiyaç duyacakları enerji de yine bu meninin içine konmuş. O da fruktoz, yani bir tür şeker. Aynı zamanda başka bir kimyasal madde daha var. Bakın burada yine çok mucizevi bir madde yine bu. Prostaglandin denen bir kimyasal maddeye rastlıyoruz. Bu da şu. Normalde şu anda Oktar Bey'in çizdiği fallop tüpleri ve evet rahimin bir temsili resmini çizmiş oldu.
Evet, bu anne rahmi olarak görebiliriz evet. Burayı. Fallop tüpü var. Annenin yumurtalıkları. Her iki tarafta bir yumurtalığı evet. Vardır annesinin. Evet. Ve her ay birisinden yumurta salgılanır. Evet. Fakat bu sırayla değil yani. Onu birazdan önemine değineceğiz biraz sonra.
Bu prostaglandin maddesi de çok hayret verici bir madde. normalde bu fallop tüpleri ve rahmin duvarları hep aşağı doğru kasılırken, yani yumurtayı yukarıdan alıp aşağı doğru götürmek üzere kasılırken, prostaglandin maddesiyle karşılaştıkları anda spermleri ters istikamette taşımaya sebep oluyor bu kimyasal madde.
Evet.
Çünkü çok mucizevi bir madde. Yani sperm bunu nasıl bilsin? Erkek baba tarafı bunu nasıl bilsin de bunu ben üreteyim de spermleri yumurtaya ulaştırsın, tersi istikamette çalıştırsın. Bunun için hiçbirimizin haberi yok.
Aynı şekilde yumurtanın yumurtalıklardan çıkıp yine rahime kadar giriş sürecinde de oradaki
son derece ileri görüşlü bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Davranışla karşı karşıyayız. Bakın, karışık yapılı bir sıvı dedik meni için. Bu içindeki kimyasal maddedir, ben size sıralayayım. İçinde fruktoz var. Fosforil kolin denen bir madde var. Ergotionein diye bir madde var. Askorbik asit var. Flavinler var. Prostaglandinler var dediğim gibi. Sitrik asit var. Kolesterol var. Fosfolipitler. Fibrinolizin. Çinko. Asit fosfataz. Fosfaz. Hyaluronidaz ve spermler var. Spermler tabi 300 milyon gibi bir rakamda.
Evet.
Bu mikroorganizma şeklindeki spermler canlı olarak bu sıvının içinde bulunuyorlar.
Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde meninin ne kadar karmaşık sıvı olduğuna dair de
ayet var. Bakın o ayeti de söyleyeyim size. İnsan suresi 2. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık diye buyuruyor.
Evet.
Yani kimyasal maddelerin bu kadar farklı çeşitlerde meninin içinde bulunmasından hiç kimsenin haberi yokken, yine Kur'an'da 1400 yıl önce bir mucizedir bu. Yani Kur'an'ın mucizesidir bize haber verilmiş olması. Evet.
Tabii yani bir de tam olması gerektiği şekilde, mesela o maddelerden bir tanesi dedi fruktoz. Fruktoz bir şeker gibi düşünebiliriz. Evet. Şimdi spermde motordan bahsettik. Bu kuyruğu hareket ettiren motor. Motor varsa tabii ki benzine ihtiyaç olacak, yakıta ihtiyaç olacak. İşte fruktoz onun yakıtıdır. Tam ihtiyacı olan yakıt. Yani bütün sistem olsa, sadece sperm sıvısında bulunan fruktoz olmasa, fruktoz her yerde bulunan bir şey değil. Bakın, hayat olmuyor. Yani birinin bile eksikliği hayatın olmamasını sağlıyor. Spermin zırhı olmasa yine hayat olmuyor. Sayılan maddelerden biri olmasa yine hayat olmuyor. Tabii şimdi ikinci bir sorun çıkıyor karşımıza. Sorun değil mi? Allah affetsin. Yani olması gereken şeyler. İki hücre birbirini nasıl bulacak?
Evet.
Yani bakın, çok uzun bir yolculuk yapacak. Burada bu yoldan gelen sperm hücresi yumurtada, yumurtalıklardan salınır her ay. Ve buradaki kollar tarafından yakalanır karın boşluğuna düşmeden. Ve anne fallop tüplerinde bir yolculuğa çıkar. Yumurta hücresi. Yumurta hücresi de tuz tanesinden daha ufak bir yapısı vardır. Yani gözle görülmeyen yapıları var böyle. Sperm de bu yoldan geliyor. İki hücre nasıl bulabilir birbirlerini? İnsanın düşünce aklına gelmiyor. Nasıl buluyor biliyor musunuz? Çok mucizevi bir şey. Yumurta hücresinin salgıladığı kimyasallar var. Bakın, o kimyasallar sperm hücresine yol gösteriyor. Çünkü sperm hücresi, düşünün, o kadar ufak bir hücre ki. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir şehir, koskoca bir şehri düşünün. İstanbul şehri diyelim. İstanbul'un bir ucunda bir bebek var. Başka bir ucunda, herhangi bir adreste onun annesi var. Bu yol bilmeyen, konuşmasını bilmeyen, yürümesini bilmeyen bebek annesini nasıl bulabilir? Bulamaz normalde ama Allah bulduruyor işte. Evet. O salgıladığı karanlık ortamda, kapkaranlık bir ortamda salgıladığı kimyasal sperm hücresine yol gösterir ve yumurta hücresinin nerede olduğunu eliyle koymuşçasına bulur. Boyutları düşünüldüğünde böyle arada mesela 30-40 kilometre gibi mesafe olduğunu varsayalım. Adres bilmiyor, yön bilmiyor, pusula yok. İşte o kapkaranlık ortamda Allah onu o şekilde buldurur. Bu çok büyük bir mucizedir. Evet. Aynı zamanda buradan salgılanan yumurta hücresinin ulaşması için bu fallop tüplü denen yapılarda, rahme giden bu fallop tüplerinde çok özel bir düzenek yaratılmıştır. Burada da vücutta hiçbir yerde olmayan tüycükler vardır.
Şöyle.
Evet. Fakat tüycüklerin, milyarlarca bakın tüycük, hepsi aynı anda aynı yöne salınım yaparlar. Bu çok büyük bir mucize. Yani nasıl bir koordinasyon ki bu böyle? Bir hücre, eğer tüycük başka bir yere salınsaydı, diğer başka bir yere salınsaydı, o yumurta asla sperme ulaşamazdı. Ya da sperm yumurtaya ulaşamazdı.
Ama el üstünde taşıma gibi düşünelim bunu. Evet. Ellerin parmaklarının üzerinde taşıyorlar yumurta hücresini. İleri doğru iletiyorlar.
Fakat sırayla hareket ederler.
Evet.
Yani birileri ileri doğru salınım yaparken öbürleri bekler. Yük üzerine geldiğinde onları alıp diğerlerine iletir. Adeta aklı varmışçasına. Tabi bu yine Yüce Rabbimizin sonsuz aklıyla yaratılmış bir sistemdir.
Hemen şurada sistem konusunu çok fazla uzaklaşmadan şunu da belirteyim. Bakın Kur'an-ı Kerim'in yine Allah'ın sözü olduğunu başka bir kanıtını size söyleyeceğim bir ayette. Meninin özellikle yani bu insanın yaratılışı çok detaylı olarak anlatılmış Kur'an'da. Bütün aşamalı, bütün detaylar. Bakın Secde Suresi 7. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun suyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Şimdi burada ayetin Arapçasında öz kelimesi diye çevrilen bir Arapça kelime var. Onun karşılığı sülale. Sülale bir bütünün parçası. Öz ya da bir şeyin en iyi kısmı anlamına gelmiş oluyor sülale kelimesi, evet. Arapçada. Yani o meninin içinde bir özden bahsediliyor. Onlar da tabii ki spermler olmuş oluyor. Yani sıvının bütünü değil ama onun içindeki en iyi kısımdan bahsedilmiş ve dikkat çekilmiş oluyor ki bu yine Allah'ın sözü olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor. Her şeyin yaratıcısı Allah'ın sözü olmuş olduğunun kanıtı olmuş oluyor Kur'an'ın.
Evet. Benim bu noktada bir şey sormak istiyorum. Özellikle çocuk sahibi olamayan kişilerde işte bir takım kısırlık tedavileri yapılıyor ve bunun sonucunda tedaviler sonuç verirse çocuk sahibi oluyorlar. Tabii ki her şey Allah tarafından hazırlanıyor ve uygulanıyor. Şimdi fruktozdan bahsettik. Fruktoz spermin hareketini sağlıyor dedik. Bayanlarda da falop tüplerinde kılcal yapılar yumurtanın hareketini sağlıyor dedik. Acaba kısırlığın sebebinde spermdeki o fruktozun eksikliği erkeklerde ya da bayanlarda o salınımların eksikliği mi söz konusu?
Bundan mı? Çok sebebi var.
Yani,
bunlar bu basamaklardan bakın yüzlerce basamak sayacağız belki. Bu basamaklardan bir tanesinin eksikliği tabii ki spermle yumurtanın bir araya gelmesini
engelliyor.
Evet, mesela bu yollarda yapışıklıklar olması, yumurtanın hiçbir zaman ulaşamaması, hormonal sebeplerden dolayı yumurtalıklardaki yumurtlamanın arızalı olması ya da bir sorun olması, aynı şekilde babanın sperm yapısında ya da sperm üretiminde bir sorun olması. Fakat mesela aşılabilen bir metot var, tüp bebek denilen metot, halkımız duymuştur bunu. Anne ve bazen babanın hücresi alınıp laboratuvar ortamında bir araya getirilip oluşan o ilk hücre çoğalmaya başladığı anda embriyo döneminde rahmin içine yerleştirilebiliyor. 3-4 tane yapılıyor bunlardan. Bazen birçok zaman biri tutarak anne bu şekilde hamile kalabiliyor.
Yani bebek oluşmadığı zaman şaşırmak yerine bebek
oluştuğu
zaman yani yaratıldığı zaman şaşırmak evet. gerekiyor. Bizim evet. burada şaşırmamız gereken mucize olan olay zaten bu.
Evet.
Yani 100 belki basamak sayarız burada ama daha fazla. Belki 1000 tane saymak lazım. Daha detayına inince.
Düşünceler hep olması yönünde odaklandığı evet. için olmadığı zaman garipsenebiliyor evet. değil mi? Aslında zor olan bir şey gerçekleşiyor.
Hayret verici evet. bir şey yani. Evet. Onun
şimdi daha aşamalarında çok hayret verici olaylar var.
Evet
daha
çok değişik şeyler öğreneceğiz.
Detaya gireceğiz evet. Şimdi sperm hücresinin üzerinde bir zırh olduğundan bahsettik.
Evet.
Peki bu zırhla yumurtanın içerisine nasıl gelecek? Yumurta hücresi bir hayli büyük bir hücre. Spermin boyutlarına göre daha büyük bir hücre. Bu zırh kısmıyla ve kuyruğuyla yumurtanın içerisine girdiğinde ne olur? Tam bir facia olur. Çünkü o hareket eden kuyruk yumurta hücresini tamamen tahrip eder. Hayat hiç başlamayabilirdi. Aynı şekilde zırhla da içeri girmesi mümkün değil. İşte öyle bir düzenek hazırlanmış ki bakın önce kimyasal salgılayarak spermi kendisine doğru çağırdı.
Evet.
Ortalarda bir yerde buluştular. Buluştuğu zaman sperm tam yumurta hücresine yaklaştığı zaman bakın burada görüntüsü var. Tam içine girerken spermin zırhı çözülür. Evet. Ama bu sırada delici bir enzimleri vardır. Onlar açığa çıkar ve yumurtanın üzerinde bir delik açar. Ama açtığı delik bakın elektron mikroskopik görüntüsünü görüyorsunuz. Tam içeri gideceği kadar. Eğer bu delik fazla olsaydı yumurtanın içeriği dışarı boşalacağı evet. için hayat olmayacaktı. Daha ufak olsaydı içeriye giremeyecekti. Tam olması gerektiği kadardır. Burada çok büyük bir mucize daha var. Biraz önce dedim size. Kuyruğuyla içeri girmemesi gerekiyor. Çünkü kuyruk hareketli, her şeyi tahrip edecek bir yapı. Ne oluyor biliyor musunuz? Tam içeri girerken mükemmel bir zamanlamayla kuyruğu koparıp atar. Yani sadece baş kısmı kalır. Bakın evet. bu öyle bir zamanlama ki eğer kuyruğu biraz önce atsa yumurtaya hiçbir zaman ulaşamayacak.
Evet.
Biraz sonra atsa hücrenin içine gireceği için tahribat olacak. Açması gereken delik tam açması gerektiği kadardır. Üzerinde bir zırh vardır. Zırhla içeri giremiyor. Zırhı eritecek maddeyi yumurta salgılar. Zırhı eridiğinde zırhı delecek maddeler açığa çıkar. Ve onunla içeri girer. Bu kadar da değil. Bakın devam ediyorum detaylara. Yumurta hücresinin bir elektriksel yapısı vardır. Dış kısmı negatif elektrik yüklüdür. Sperm hücresi de pozitif elektrik yüklüdür. Yani elektrikte bir kural vardır. Farklı elektrik yükleri birbirini çeker. Mıknatıs gibi, adeta mıknatıs gibi.
Evet.
Şimdi 1000 tane hücre, sperm hücresi yumurtaya yaklaştığı için yumurtanın negatif elektrik yüküyle adeta mıknatıs gibi üzerine yapışırlar. Yumurta negatif elektrik yüklü, tekrar ediyorum. Sperm pozitif elektrik yüklü. Evet. Sperm girdiği anda ne olur biliyor musunuz? Yumurtanın elektrik yükü derhal değişir, pozitife döner. Neden? Böylece başka hiçbir sperm hücresi yumurtanın içine giremez. Evet. Tek bir sperm hücresi girebilir.
Evet.
Niçin? Şundan dolayı, biraz önce anlatmıştık. 23 kromozom taşır bir yumurta hücresi. 23 kromozom taşır bir sperm hücresi. Topladığımız zaman 23-23 daha 46, tam insanın kromozom sayısı. İkinci bir hücre girseydi ne olurdu? 23 kromozom daha sokacağı için hayat olmayacaktı. İşte bakın, tam olması gerektiği gibi yaratılmış her şey.
Başka bir özellik daha söyleyeyim. Melinin içinde fertilizin denen bir kimyasaldan bahsettim. Yani yumurta hücresinin salgıladığı bir kimyasal maddeden bahsettim biraz önce. Spermleri kendine doğru çeken bir kimyasal madde bu. Yani bu fertilizin maddesiyle karşılaştıkça rahim sıvıları içinde tabii bu madde yüksek miktarlarda salgılanmış oluyor. Spermin o motor kısmı, akrozom denen motor kısmı kendine enerji bulmuş oluyor ve daha çok çalışmaya başlıyor. Kamçı daha hızlı hareket etmeye başlıyor ve gittikçe yumurtaya doğru hareket ediyor bütün 300 milyon kadar sperm. Ve bunlardan yalnızca 1000 tanesi tabii ulaşabiliyor. Çok uzun bir yol spermlerin boyutunda düşündüğümüzde. Ve bakın, fertilizin maddesi hep kendine doğru çağırıyor spermleri. Ta ki tek bir sperm yumurtaya ulaşır ulaşmaz, o yani artı ve eksi negatif yüklerinin ötesinde bir de başka bir kimyasal madde salgılamış oluyor aynı zamanda sperm hücresi. O da antifertilizm. Antifertilizmi değer değmez, ilk değen sperm hücresi antifertilizm salgılamaya başlıyor. Ki fertilizm maddesi, yani yumurtanın spermleri kendine çağırdığı fertilizm maddesi olsun, pasifize olsun, nötralize olsun ve artık çağırmasın kendisine.
Evet.
Burada da yine bir akıl var. Burada da bir mucize durum söz konusu.
Tabii burada bakın, yani sistemler şöyle. Bir anahtarın kilide uygunluğu gibi düşünebilirsiniz. Bir kilidi açan tek bir anahtar vardır. Belli ki o anahtar o kilidi açmak için yapılmıştır. Yani başka hiçbir anahtar o kilidi açmaz. Başka hiçbir kilidi o anahtarda uymaz. Eğer biri bir anahtar, kilidi açan bir anahtar gördüğü zaman bunun arkasında mutlaka bir akıl olduğunu bilir, değil mi? Bunu yapan bir usta vardır. Hem kilidi üreten hem de o anahtarı meydana getiren, hatta ustalar fabrikalarda yapılıyor şimdi tabii genellikle, bir akıl olduğunu bilir. İşte Cihat Bey'in bahsettiği maddeler bakın birbirine anahtar kilit gibi uygun olarak yaratılmış. Bakın sırf bu olmasa, insanın her şeyi olsa onun dışında, bir tek o proteinin kodlanması DNA'da eksik olsa ya da evrimcilerin iddia ettiği gibi küçük harf değişikliği olsa, diyorlar ya tesadüfi değişiklikler olacak DNA'da.
İşte kısımlık.
İnsan yani, hayata hiç başlayamıyor. Yani insan olmayacak.
Devamlılık olmayacak.
Evet. Senin, hiç şey senin haberi var mı? Antifertilizm maddesinin sistemde oluşuna dair.
Zannetmiyorum, izleyicilerimize de soralım ama bilgisi olan varsa bu konuyla ilgili ya da araştırmış olan varsa lütfen bize maille ilgili ulaşsınlar. Zannetmiyorum ama yani genelde az önce de söylediğimiz gibi bir beklenti olduğu için detay çok önem taşımıyor.
İşte ama olay da detaylarda saklı.
Olay
zaten.
Detaylarda saklı.
İman detaylarda sağlamlaşıyor.
Evet. Evet.
Evet, devam edelim. Şimdi
devam edelim.
Böyle bir olaylar zinciri var ki Allah'ın yarattığı kusursuz yaratılış, Rahman'ın. Yani baktıkça, insanın detaylara indikçe, bir de bilim ilerledikçe çok daha büyük bir ihtişam çıkıyor karşımıza. Detaylara indikçe çok daha büyük detaylarla karşılaşıyoruz.
Allah'tan, Allah'a olan korkumuz artmış oluyor.
Evet.
Çünkü gücünü daha yakından tanımış oluyoruz. Bakın bir ayette yine Allah şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sınırım. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu iade edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah hakimlerin hakimi olduğunu söylüyor başka bir ayette. Hakimül hakimin diye geçiyor. Yani her şeye hakim. Ahkamül hakim. Her şeye hakim olduğunu görüyoruz. Bakın bütün ayrıntılara, bütün detaylara, mikroorganizmalardaki atomlardaki hareketlerden tutun, işte bu kimyasal maddelerin birbirleriyle olan uyumuna ve birbirlerini nötralize etmelerine varıncaya dek hiç kimsenin kontrolünde değil. Ben yarattım çocuğumu diyen insan çok büyük yanılgı içinde. Çocuğu mutlaka ve kesin surette Allah yaratıyor. Bizim hiçbir müdahalemiz yok.
Hiçbir şekilde.
Kesinlikle.
Ve bunların hepsi bakın Allah'ın yarattığı bir kader üzere hareket ediyorlar. Yani oraya varan sperm bir kader üzere varıyor belli. Oraya götürdüğü kromozomlar bir kader üzere oraya varıyorlar. Ve oradaki yaratılan insan da bir kader üzere yaratılıyor. Şimdi devam edelim. Tabii şu da çok önemli. Bakın arada ayetler, Kur'an'daki ayetleri okuyoruz. Bunlar Kur'an mucizeleri. Yani Kur'an bir bilim kitabı değil. Fakat Allah bilimsel, kendi yaratılışını gösteren bilimsel delilleri de yerleştirmiş Kur'an'ın içerisinde. Ayetlerde insanın yaratılış aşamasıyla ilgili çok büyük mucizeler karşımıza çıkıyor. Mesela bebeğin cinsiyeti. Biliyorsunuz belki bir kısım halkımız hatta insanlar eskiden bilim adamları bebeğin cinsiyetinin anneden geldiğini düşünürlerdi. Sonradan anlaşıldı ki bebeğin cinsiyetini belirleyen babadaki kromozomlar.
O düşünceye sahip olan vatandaşlarımız var hala.
Evet.
Aslında bakarsanız.
Tamam.
Bundan dolayı
değiştirelim o
çok
zaman.
Kötü olaylarla da sonuçlandı.
Hatta evet bazen.
Doğu bölgelerinde daha hala devam ediyor. Evet.
Son derece yanlış. Bakın
ilgili.
Bilim bunu ortaya koydu. Kromozom hücresi babadan gelen X ve Y diye iki tane kromozom taşıyor.
Evet.
Babada bulunan pardon X ve Y diye kromozomlar var.
Evet,
eğer sperm hücresi X'i taşıyorsa dişi olacak. Y'yi taşıyorsa babadan gelen Y'yi taşıyorsa erkek olacak. Dolayısıyla cinsiyeti belirleyen sperm hücresi olmuş oluyor. Çünkü annenin yumurta hücresinde X vardır sadece.
Evet.
Çünkü annede X ve X bulunur. Babada X ve Y X ile birleştiği zaman 2X birleştiği zaman dişi olur. X ve Y birleştiği zaman da erkek olur.
Evet.
Bakın Kur'an'da Allah 1400 yıl önce daha bilimin olmadığı dönemde bu gerçeğe nasıl işaret edilmiş? Evet. Nasıl bildirmiş Allah?
Necm suresi galiba değil mi?
Şeytandan Allah'a, evet Necm suresi 45-46 şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Bakın meninin değil mi Allah belirleyici olduğunu, erkek ve dişiyi belirlediğini 1400 yıl önce bize bildirmiş. Demek ki Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bildiren sayısız delilden sadece bir tanesi bu.
Evet.
Çünkü 1400 sene önce bilim bu düzeyde değildi. Bunda bu gerçekler 20. yüzyılın son kısmında keşfedilen gerçekler.
Evet. Keşfedilen gerçekleri bir kez daha özellikle algılamak istemeyen izleyicilerimize de Kur'an aracılığıyla da aktarmış olalım biz değil mi?
Evet.
Bebeğin cinsiyetini baba belirliyor.
Evet.
Evet.
Şimdi tabii aşama aşama inceledikçe embriyoloji bugün çok daha detayları ortaya koydukça anlıyoruz ki, daha doğrusu karşılaşıyoruz ki bunlar zaten Kur'an'da bildirilmiş 1400 yıl önce. Bakın bu Allah'ın sözü olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun çok büyük kanıtı olmuş oluyor. Neden bu kadar detay belirtilmiş Kur'an'da insanın yaratılış safhaları konusunda? Çünkü çöl ortamında 1400 yıl önce bunların hiçbir şekilde bilinmesi mümkün değildi. Ancak bugün teknolojinin ulaşmış olduğu işte görüntüleme teknikleri, İşte elektron mikroskobundan tutun işte daha başka mikroskop çeşitlerine varıncaya dek günümüzde var. Yani günümüzdeki insanlar anlasınlar ki Kur'an Allah'ın sözüdür diye ta o zamandan bugüne kadar bu detaylar yazılmış.
Evet.
Yani Kur'an yine bize bakıyor. 1400 yıl önce yazılmış ve bırakılmış bir kitap değil. Ancak her devre hitap eden, her döneme hitap eden, her çağa hitap eden bir kitap olduğunu görmüş oluyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de insanın anne karnında 3 evreden yaratıldığına işaret edilir.
Evet.
Gerçekten de öyle. Yani bakıyoruz insanın gelişimi safhaları 3'e ayrılmış durumda. Embriyoloji bir defa bunu ortaya koymuş. 1. Pre-embriyonik dönem. Bu ilk 3 hafta boyunca hücrelerin çoğaldığı bir dönem. Daha özelleşme olmadan daha hücreler çoğala çoğala rahim duvarına yapışmaya başlıyorlar. İlk olarak. Daha hiçbir özelleşme yok. Yalnızca hücre, hepsi aynı hücrelerden oluşuyor.
Bu dönemde anne bile farkında değil zaten.
Değil.
Bebek sahibi olduğunu.
Evet. Daha sonra embriyonik dönem geliyor ki bu 5,5 hafta süren bir dönem. Burada hücreler embriyo artık adını alıyorlar. Çünkü özelleşmeye başlamış. Artık bir cenin durumu var. Hı-hı. Söz konusu Hı-hı. olan. Burada artık işte sinir sistemi hücreleri gelişmeye başlıyor. Karaciğer, işte kaslar, işte kemik hücreleri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. ta ki gebeliğin 3. dönemine varıncaya dek. Bu da bu dönemde artık fetus diye nitelendiriliyor gelişmekte olan cenin. Bu dönem gebeliğin 8. haftasından başlıyor ve doğuma dek sürmüş oluyor.
Evet.
Yani 2 aylıktan itibaren 9 aylık döneme kadar süren evre bu. Artık burada bütün hücreler özelleşmiş. Yalnızca hücreler yine çoğalarak uygun dış ortama uygun hale gelecek hale getiriyorlar bebeğin vücudunu. Yani hacimce büyüyorlar.
Evet.
Sayıca çoğalıyorlar. Özelleşme tamamlanmış 8. haftadan itibaren. Bunu görmüş oluyoruz. Yani gerçekten de Kur'an'da bahsedildiği gibi. Bakın bununla ilgili ayeti ben size hemen söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Zümer suresi 6. Evet. ayet. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çeviriyorsunuz? Diye Allah buyuruyor.
Evet.
Gerçekten de bakın bebeğin gelişme aşamalarından söz ediliyor. 3 karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. Yani gelişme aşamalarından bahsedilmiş oluyor.
Evet.
Tıpkı bugün embriyolojinin ortaya koymuş olduğu o 3 evrede olduğu gibi.
Sonra ilk hücre çoğalmaya başladı
evet,
galiba.
Evet, ilk hücre çoğalmaya başladı, bölünmeye başladı.
Sperme yumurtadan geldi, en yarı evet. Çay 23, iki yani eşittir 46 kromozom. Evet. Ve
sperm girdiği anda, tekrar detayları hatırlayalım, zırhı eriyerek içeriden eritici enzimler çıktı, delik açtılar, kuyruğunu bıraktı, girdi, girer girmez yumurta hücresinin zarı hemen tamir edilip kapatıldı, elektrik yükünü değiştirdi, başka bir spermi girmese kesinlikle izin vermiyor. 23 ile 23 kromozom birleşti. 46 kromozomlu ilk hücre meydana geldi. Biz bu aşamaya artık zigot diyoruz. Bilimsel adı zigot. Hücreler bölünmeye başlar. Önce 2 hücre olur. Ardından 4, ardından 8, 16, 32 diye devam eder.
Evet, orada görüntüleri var galiba değil mi?
Var.
O ilk,
orada da var, burada da var.
İlk hücre, evet.
Evet.
Bölünmeye başladığı aşamaları görüyoruz. Zigot halinde.
Evet.
8. güne kadar hücreler bu şekilde birbirinin tıpatıp aynı aynısı olan hücreler oluşur.
Evet.
Bakın.
İşte ondan sonraki bölüm esas çok ilgimi çekiyor.
Müthiş bir mucize olur. Yani Rahman'ın yaratmasını evet. görüyoruz gene burada. 8. gün birdenbire bazı hücreler değişmeye başlar ve farklı yerlere gitmeye başlarlar. Evet. İşte bu bizim organlarımızın oluşumunun başlaması aşamasıdır.
Bu çok enteresan evet. bir durum değil mi? Evet. Yani nasıl o hücreler birbirine göre ayrılıyorlar işte kimisi beyin hücrelerinin, kimisi vücut evet. hücrelerinin, kimisi üreme hücrelerinin,
evet.
kas hücrelerini ve aklınıza gelmeyen daha binlerce hücreyi
evet.
oluşturuyor.
Bu bilgilerin hepsi DNA'da kodlu olarak var. Fakat bilimsel olarak kimse bunun nasıl olduğunu bilmiyor. Bakın evet. evrimciler nasıl itirafta bulunuyor. Richard Dawkins, dünyanın en ünlü ateistlerinden biliyorsunuz ve evrimcilerinden.
Evet.
Diyor ki, ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağına denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak. Buna değinmeyelim diyor. Yani,
değinmeyelim, geçelim, yani yapmış gibi davranalım.
Bu kadar mucizeye bakıp ve inanılmaz akıl almaz aşamalar daha devam edeceğiz. Biz çok güzel anlatıyoruz. Yani hem bilimsel olarak bilinmiyor, biz de bir de çok basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Karışık olmasın diye konu. Bunun altında müthiş detaylar var. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Bunu gören biri hala bunun tesadüfen olduğunu savunuyorsa o kişi ne demek lazım? Ben söyleyecek laf bulamıyorum. Yani o kadar güldü zırva ki bakın Darwinizm her aşamasında çöktü. Daha en baştaki aşamalarda başlayınca biz müthiş bir aklın olduğunu gördük. Allah'ın sonsuz aklı. Her aşamasında çöküyor Darwinizm. Tesadüfine hiç yer yok burada.
Evet.
Kusursuz bir kontrol var. İşte şimdi hücreler oluşmaya başladı, bölünmeye başladı. O zigot rahmin içerisine gelir.
Evet.
Rahmin içerisine gelir. Rahmin içerisinde artık serbest olarak dolaşma dönemi bitmiştir.
Tutunması
rahmin gerekiyor. Tutunması gerekiyor. Nasıl tutunacak? Bakın Kur'an'da bu nasıl anlatılmış. Hücrenin rahmin duvarına gelir ve asılıp tutunur. Ve buna bakın Kur'an'da işaret ediliyor. 1400 sene önce bu gerçeği ki bu gerçek yine 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya konan bir gerçek. Bilimsel gerçek. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Okur. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Bakın Kur'an'da alak kelimesi kullanılıyor.
Evet.
Alak kelimesinin iki tane anlamı var. Biri sülük gibi parazitler için yapışıp yani kan emen parazitler için kullanılan bir anlamı var. İkinci bir anlamı da asılı tutulan kancalanan demek. iki anlamında burada uyuyor duruma. Çünkü zigot rahmin duvarına adeta kancalanır. Elektron mikroskopik görüntüleri de bunu ortaya koyuyor. Görün bakın şurada ilk rahmin duvarına yerleştiği anı görüyorsunuz. Bakın bu hücre topluluğu asılıp kancalanıyor. İçine yerleşir ve oradan kan emmeye başlar. Çünkü bebek annenin kanından beslenir. Daha sonra zaten plasenta denen müthiş bir organ orada gelişiyor. Plasenta teknolojik olarak akıl alacak bir organ değil. Yani öyle bir organdır ki bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılar. En mükemmel diyaliz makinesinden daha mükemmeldir. En mükemmel teknolojilerden daha mükemmeldir. Bebeğin bütün ihtiyacı olan maddeleri annenin kanından alır ve bebeğe geçirir. Ve bebeğin oksijen alışverişi dışarıda olmadığı için, sıvının içinde bulunduğu için annenin kanından gerçekleşir. Bakın burada da ayrı bir mucize var. Biraz sonra buna da değineceğiz. Evet. İşte alak kelimesi yani kan emme, yapışma, asılıp kancalanma 1400 yıl önce Allah tarafından bu gerçek bize bildirilmiş.
Evet. Peki başka yani bir de enteresan olan bir başka bir şey. Fallop tüplerinde karşılaşıyor. Orada tutunmuyor ama. Yine evet. Geliyor orada tutunuyor. O da ayrı bir bilinç.
Ayrı bir bilinç.
Ayrı bir bilinç eğer değil fallop mi? Fallop tüpünde tutunsa ne olur?
Tutsaydı o zaman dış gebelik durumu söz konusu. İşte ciddi kanamalar var. Acil durumlar söz konusu olur. Ama ne oluyor? Tam olması gerektiği gibi rahim duvarının o özellikle doğum anına, doğumdan döllenme anından itibaren hazırlanmış olan, hormonlarla hazırlanmış olan damardan zengin sağlam bir yer diye tarif ediliyor zaten evet. Kur'an ayetinde de. Oraya tam yerleşmesi gerekiyor. O iç kısma duvara asılı tutunuyor.
Evet. Devam edelim.
Evet. Şimdi organların oluşumu tabii çok büyük bir mucize. Yani bu hemen geçilecek bir konu değil.
Evet.
Çünkü ilk başta göz hücreleri oluşacak. Kalp hücreleri mesela 40. günde kalp atmaya başlıyor.
Evet.
Bunlar hepsi aynı hücreden meydana geliyor. Yani bir tane hücre vardı en başta bölünerek oluştu ve bütün hücrelerin genetik materyali birbiriyle aynı. Yani bizim vücudumuzda şu an 100 trilyon hücre var. Bizim karaciğer hücrelerimizde, sinir hücrelerinde, kas hücrelerinde, yumurta hücrelerinin hepsinin genetik yapısı birbiriyle tıpatıp aynı.
Ama o farklılaşma nasıl gerçekleşiyor?
Evet.
Neye bağlı olarak?
Yani bu gerçek henüz bilinmiyor. Fakat bu bilimin yani kavrama sınırlarının ötesinde bir gerçek. Bakın evet. Yani bir tek bölünen hücre 8 günde hücre topluluğu olmuş. 8. gün her nasılsa birdenbire hücreler her birinin yeri belirli.
Evet.
Ve yeri belirli, o bulunduğu yerde o organlar oluşmaya başlıyor.
Mesela elin yani oluşumu
var. Evet. Mesela. Koordinatlar var sanki. Hani GPS sistemiyle yer bulma mekanizması
evet.
Vardır biliyorsunuz. Teknolojiyle yerini tespit eder. İşte gemiler olsun, araçlar olsun, insanlar olsun. Şimdi o hücreler yerlerini nereden biliyorlar bulundukları yeri de ben şu anda sinir sisteminin bulunması olması gerektiği yerdeyim. O zaman sinir hücresi olayım.
Evet.
Çevremdekiler
yani
de böyle.
Yani hücresi olacağına nasıl karar veriyor?
Çünkü her hücrenin içinde DNA'sında bakın o kök hücrelerdir onlar ilk olarak. Hep bahsedilir ya kök hücre teknolojisi diye şu anda. Onların içindeki DNA hepsinin aynıdır.
Evet.
Yani her şey olabilir. O sinir hücresi olması gerektiği yerde aslında karaciğer hücresi de olabilirdi. Ama olmuyor. Sinir hücresi olmaya başlıyor. Beyni geliştirmeye başlıyor.
Evet.
Kemik ise yine kemik hücreleri, osteoblastlar gelişmeye başlıyor. Olması gerektiği yerde. Karaciğer ise yine karaciğer hücreleri yine olması gerektiği yerde gelişmeye başlıyor. Dönüşüyorlar. Yani kök hücreler özelleşmeye başlıyorlar. Şimdi DNA'larında hepsine ait, bütün hücrelere ait bilgi varken yalnızca bulundukları, olmaları gerektiği yerde organın hangi organ olması gerekiyorsa o organa ait hücreler olarak gelişmeye başlıyorlar. Özelleşiyorlar.
Bu da bulunduğu yere göre belirleniyor. Bakın o hücre topluluğu her yerde hücreler var düşünün. Buradaki hücrede birdenbire o organın genleri aktif hale geçiyor ve o organı yapmaya başlıyor. Fakat bu sorunları çok büyük bir mucize var. Mesela hücreler üremeye başlıyor. Organlarımızı meydana getiriyorlar. Mesela diyelim ki gözümüzü meydana getirecek. Gözün önünde kornea var. Kornea vücuttaki tek saydam hücreler. Yani tam olması gerektiği yerde ve tam olması gerektiği kadar. Çünkü organın oluşumun tamamlandığı anda hücreler üremeyi durduruyor.
Evet.
Bu da çok büyük bir mucize. Evet, bakın evet. Kirpiklerimiz tam olması gerektiği kadar. Yani bir metrik bir kirpiğimiz yok. Kulak kepçesi tam olması gerektiği yerde bakın kulak kepçesini oluşturduğu anda hücreler üremeyi durduruyor.
Evet.
Baştan kulağı oluşturması gerektiğini bilerek adeta bir bilinci varmışçasına kulağı oluşturmaya başlıyor. Kulak kepçesini yapıyor. kıvrımlarını oluşturuyor ve tam durması gerektiği yerde duruyor. Mesela kıvrım deyip de geçmeyelim. Herkesin kulak kepçesi birbirinden farklıdır. Ama bu kıvrımlar çok özel tasarlanmıştır. Evet. Dikey planda kulağımıza gelen sesleri, ses dalgalarını kulak kanalında toplarlar. Biz de bu şekilde gözlerimizi kapadığımız zaman sesin yukarıdan mı, aşağıdan mı geldiğini, önden mi, arkadan mı geldiğini anlayabiliriz.
Bakın bu hücrelerin özelleşmesi konusu bilim adamlarını gerçekten çok zihinlerini meşgul eden bir olay. Ve buradaki mucizeyi kendileri de ifade ediyorlar. Mesela bakın evrimci olmasına rağmen Alman bilim adamlarından Holmer von Dittwurt diyen bir bilim adamı var. Diyor ki anne karnındaki bu mucizevi hücrelerin özelleşmesi konusunda tek bir yumurta hücresinin bölünmesinin nasıl olup da birbirlerinden öylesine farklılaşmış sayısız hücrenin doğuşuna yol açtığı, bu hücreler arasında kendiliğinden olan iletişim ve işbirliği bilim adamlarının akıl erdiremediği olayların başına gelmektedir.
Evet.
Nasıl oluyor da demek istiyor? Hücreler bir anda damarları oluşturmaya başlıyor. Bir anda işte kalp oluşmaya başlıyor. Bir anda işte kas hücreleri oluşmaya başlıyor. Ama hepsi olmaları gerektiği yerde bir anda kanallar, yollar, o kaslara kan hücrelerini, oksijeni götürecek olan damarlar inşa edilmeye başlıyor. Bir plan, bir program olduğu kesin.
Evet.
Bunu bir tesadüflerle açıklamak imkansız.
Elin oluşumunda da benim çok dikkatimi çekmiştir. Önce bir et çubuğu halindeyken hücreler kendi kendine intihar ediyor ve parmak arası boşlukları oluşuyor.
Evet,
yani gerçekten nasıl, ne kadar olacağı, bunu nasıl bilinebiliyor?
Kim söylüyor o hücreye?
Sen öleceksin.
Peki hayır.
İntihar edeceksin.
Bakın buradaki hücre intihar etmiyor.
Evet.
Ama tam ortadaki olması gerektiği yerde intihar ediyor. Ve bunlar bir sıra içerisinde, bir düzen içerisinde ki böyle bir fedakarlık yapıyorlar ki diğer hücreleri açıp parmaklarımız meydana gelebiliyor bu sayede. Ya burada tabii yine çok üstün bir akıllı, sonsuz bir akılla karşılaşıyoruz. Bakın her aşaması kusursuz yaratılmış olan ve bilim yaratılıştaki üstün detayları ortaya koyuyor. Yaratılışta çok büyük bir ihtişam var. Yani biz böyle tabii çok basitleştirilmiş anlatıyoruz ama bunun derinliğinde hücrenin içerisindeki o protein sentezleri, DNA'daki kodlamalar, şifreler, orada binlerce protein yapılıyor, o protein gidiyor, alıcısına bağlanıyor. Yani akıl almaz bir yer var.
9 ay gibi kısa bir süre içerisinde.
Evet,
karanlık bir yerde.
Karanlık bir yerde.
Kimsenin müdahalesi olmuyor.
Olmadan.
Yani. Evet. Burada Allah'ın direkt yaratması çok açık ve net.
Evet.
Bakın Beginning of Life kitabının yazarı yine bir bilim adamı var, Flanagan denen. Diyor ki bu organizasyonun kafalarında nasıl soru işareti oluşturduğunu, hala çözüm bulamadıklarını şöyle ifade ediyor. Diyor ki böyle zor bir organizasyon nasıl başarılır? Hücrelerin nereye gidecekleri, ne olacaklarını ve ilgili yere ulaştıklarını, ne yapacaklarını bilmelerini sağlayan nedir? Ve aynı zamanda diğer hücrelerle güzel bir uyum içinde çalışmalarını sağlayan nedir diyor.
Nedir?
Tabii ki Yüce Allah'ın sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi, Yüce Allah'ın gücü yaratması.
Evet.
Bakın burada bir insan yaratılırken geçiş aşamalarını görüyoruz. Biraz zoomlayabiliriz arkadaşlar. Bu 5 haftalık hali, sonra 9 haftalık şekillenmeye başlıyor. Bakın yavaş yavaş yüzü, elleri, ayakları beliriyor. Ve 15 haftalıkta artık iyice ayırt edilebiliyor.
Evet.
Devam edelim. 19 haftalıkta bakın baş parmağını emiyor kerata. İyice artık şekillenmiş ve mükemmel bir canlı bebek yaratılmış oluyor, doğuyor.
Ben diyorum ki kafa bölgesi en son yapılanmanın tamamlandığı bölge değil mi?
Şimdi o da bir mucize. Kur'an'da bir sıradan bahsediyor Allah.
Evet.
Duyma, görme, işitme, duyma, işitme,
görme.
Pardon, duyma, görme ve gönüller verdi diyor Allah.
Evet.
Hakikaten bakıyorsunuz embriyolojik olarak bu bilim adamlarının ortaya koyduğu bir şey. Bir sıra var. Önce kulak, göz, ondan sonra beyin meydana geliyor. Evet. Hakikaten ayette gizli bir işaret var. Bir işaret var daha doğrusu, inşallah Allah affetsin. Ve bu sırayla meydana geliyor. Bir bilimsel Kur'an mucizesi daha aktarmak istiyorum. Şimdi eskiden şu zannediliyordu. Bebek meydana gelirken kasların ve kemiklerin aynı anda olduğu zannediliyordu.
Evet.
Sonra anlaşıldı ki bunu bilim adamları ortaya koydu. Hatta bunu ortaya koyan bilim adamının ismi de Keith Moore. Keith Moore Kanada ve Amerika Anatomi Derneklerinin en üst düzey yetkilisi ve eski başkanı. Ve onun yazdığı kitap Developing Human diye, Gelişen İnsan isimli kitap standart embriyoloji kitap olarak tıp fakültelerinde okutulan bir kitap. Bakın, şimdi Kur'an'da ayet bildiriliyor. Allah şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra o su damlasını bir alak, hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışta onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminin suresi 14. ayette. Bakın, dikkatinizi çekiyorum. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Yani burada bir sıra bildiriliyor. Allah önce kemiklerin yaratıldığını, sonra etrafındaki etlerin yani kasların yapıldığını söylüyor. Bu tam bu şekilde. Bakıyorsunuz Kit Moore tarafından bu gerçek keşfediliyor. Kit Moore bu gerçeği gördükten sonra, Kur'an'daki bu gerçeği gördükten sonra Müslüman oluyor.
Yani internete girip herkes araştırır. Hani vazda diyor, şu da Müslüman olmuş, bu da olmuş. Bu gerçekten Müslüman evet. olmuş bir kişi, bilim adamı. Diyor ki 1400 yıl önceki o çöl şartlarında bu detayın bilinmesine imkan yoktur diyor. Bu kesin ve net olan şudur ki Kur'an Allah'ın sözüdür diyor. Her şeyi yaratmış olan, tüm detayına kadar bilen ve ona göre yaratan Yüce Allah'ın sözüdür diyor.
Bakın kitabında da şöyle diyor zaten Kit Moore, bu Developing Human isimli kitapta. 6. haftada kıkırdaklaşmanın devamı olarak ilk kemikleşme köprücük kemiğinde ortaya çıkar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikleşme başlamıştır. Kemikler oluşmaya devam ederken kas hücreleri kemiği çevreleyen dokudan seçilerek kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu şekilde kemiğin etrafında ön ve arka kas gruplarına ayrışır. Evet. Tam Kur'an'da bildirilen işaret. Bakın 1400 sene önce tabii kasları ve kemikleri insanı yaratan Allah. Allah ezelce biliyor tabii ki. Kur'an'da da işaret edilmiş oluyor.
Bu Kit Moore daha bunu bulmadan önce, yani bunu tespit etmeden önce zannediyordu ki işte kemikle kas hücreleri beraber gelişiyor zannediliyordu ki. Sonradan fark edildi ki böyle bir detay var ve bu detay da Kur'an'da bahsedilmiş. İşte bu asıl şaşırtıcı olan. Yani o bilim adamını bu kadar hayret verici duruma düşüren de bu.
Evet.
Ayeti gördükten, Kur'an ayeti gösterdikten sonra Müslüman oluyor. Bu diyor.
Ama o kadar çok böyle ayet var ki, yapılan bilimsel araştırmaları kanıtlayan, son günlerde evet. yine evet. yapılan bir sürü çalışma var. Aslında evet. bakarsanız birebir Kur'an ayetleriyle aynı nitelikte.
Tam.
Tabii bunları evet. yaşayıp gördüğünüz zaman inanmamak, iman etmemek
tabii
gerçekten
ki.
Mümkün değil.
Tabii
değil
ki. Yani Kur'an'ın Allah sözü olduğu tabii tam kesin. Zaten o şekilde de bilimsel bir delile ihtiyaç yok. Ancak Allah bir mucize olarak bilimsel deliller de yerleştirmiş. Bilim yapmayı Allah Kur'an'da emrediyor, tavsiye ediyor. İçi alim olanlar Allah'tan korkarlar diyor. Alim olanlar içi titreyerek Allah'tan korkarlar diyor. İnsanın Allah'a olan sevgisini ve korkusunu arttıran gerçekler bunlar tabii. Allah'ın her şeyi, Rahman'ın her şeyi kontrol ettiğini, en ufak detayı bile çepeçevre kuşatıp, yani uzayın herhangi bir yerindeki bir galaksideki bir atomu, elektronu da şu anda yaratıp kontrol ettiği ve insanın bütün hücrelerini, canlıları, etrafımızdaki dünyamızı da her an yaratıp kontrol ettiği gerçeğini ortaya koyan gerçekler bunlar ve evet. bilimsel deliller bunlar.
Evet. Kısa bir ara vereceğiz. İlk bir saatlik sürecimizi geride bıraktık. Reklamların ardından bizler yeniden sizlerle stüdyomuzda buluşacağız. Bizden ayrılmayın, kısacık bir ara. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından bizler İstanbul'dan canlı yayınımıza her zaman sohbetlerine devam ediyoruz. Ve bizler bugün insanın yaratılış mucizesini konuşuyoruz. Doktor Cihat Gündoğdu ve Doktor Oktar Babuna ile birlikte. Sizler bizlere mail adreslerimize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Aynı zaman sohbetleri@tatmayı.com, info@kanal35.com.tr bize ulaşabileceğiniz mail adreslerimiz. Sayın Abla Noktar da zannediyorum ki programımızın ilerleyen dakikalarında bize katılacak. Programın ilk bölümünde bizden yaratılış mucizesini aktarmaya başlamıştık zaten sizlere. Şimdi iki canlı arasındaki hayat köprüsü plasentayla başlayalım.
Evet. Bir de öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayalım.
Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayalım.
Çok güzel bir gün.
Bir taraftan onu düşünüyorum ama konu yaratılış olunca oraya doğru evet. kaydı. İzleyenlerimize de tekrar tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'ye kutlu olsun diyoruz.
Evet.
Mesajları varsa.
Evet. Her aşaması müthiş bir mucize olan, inanılmaz yani, Allah'ın sonsuz aklının, sanatının göstergesi olan bir yaratılış biraz önce. Çok güzel evet. bir şekilde özetledik. Yani bilimsel evet. derinlikleri çok daha fazla. Yani spermin ilk hazırlanışından, babanın vücudunun dışında 2 derece olması gerektiği gibi 2 derece daha düşük olarak, ondan sonra yapacağı yolculuk için nasıl hazırlandığı, özel olarak zırh kısmının tasarlandığı, ortada bir motorun olduğu, bu motorun kuyruğunu hareket ettirdiği, annenin yumurta hücresinin nasıl salındığı, falop tüpleri tarafından yakalandığı ve tüycüklerin üzerinde ilerletildiği, kimyasal madde salgılayarak sperm hücresini kendisine davet ettiği, elektrik yüklerinin farklı olduğu için ve salgıladıkları özel maddeler dolayısıyla ilk geldiği anda o zırhın nasıl eridiği, altından delici enzimlerin çıktığı, hücrenin içine girdiği, kuyruğunu bıraktığı o sırada yumurta hücresinin kendisini kapatarak başka hiçbir hücrenin girmesine izin vermeyecek şekilde özel bir yeniden yapılanma geçirdiği, her ikisinin adeta karşılaşacaklarını bilirmişçesine 23 kromozom taşıdıkları, yumurtanın kimyasal maddelerle yolunu buldurduğu sperm hücresine gibi sayısız delille Allah'ın böyle yaratmasının delillerini görmüş olduk. Ve müthiş bir, inanılmaz bir yaratış var inşallah Allah tarafından. Plasenta denen organa biraz müsaade ederseniz bahsedelim. Bebek oluşmaya başladığında hemen annenin rahminin duvarında plasenta denen bir organ oluşur. Bu plasenta denen organ işte anne ile bebeğin arasındaki bütün alışverişi, madde alışverişini sağlar. Yani bebeğin oksijene ihtiyacı var tabii ki, hücrelerin beslenmesi için oksijeni sağlar. Kandaki bütün besleyici maddelerin tam olması gerektiği oranda bebeğe geçişine vesile olur. Bebeğin vücudunda biriken metabolik atıkları annenin vücuduna geriye verir. Yani teknolojik olarak taklit dahi etmek mümkün olmayan, tabii bir mükemmel bir diyaliz makinesi gibi görev görür, mükemmel bir kalp makinesi gibi görev görür, mükemmel bir karaciğer gibi görev yapar ve müthiş bir hesapla bebeğin tam olması gerektiği kadar, çünkü büyüdükçe bebeğin ihtiyacı da değişiyor, tam ihtiyaçlarına göre plasentada fonksiyonlarını değiştirir ve 9 ay süresi boyunca bu böyle devam eder ta ki doğum anına kadar. Bakın son küçük bir mucize daha anlatayım doğum anıyla ilgili. Bebeğin vücudunda bir hemoglobin vardır. Yetişkin insanın da bir hemoglobini vardır. İkisi birbirinden farklıdır. İkisi de DNA'da kodlanmış durumdadır. Şimdi bebeğin hemoglobin molekülü biliyorsunuz oksijen taşır vücutta. Yani al yuvarların içinde bulunan hemoglobin molekülü oksijeni bağlar. Bu şekilde 100 trilyon hücremize götürülür bizim ve teslim edilir. Ki oksijen beslenmesi için, hayatta kalması için hücrelerin çok gerekli olan bir madde. Herkes biliyor bunu. İki hemoglobin birbirinden farklıdır.
Aleykümselam.
Hoş geldiniz.
İki hemoglobin molekülü birbirinden farklıdır. Bebeğin hemoglobin molekülü oksijeni daha çok çeker kendine, mıknatıs gibi. Çünkü annenin hemoglobininden koparıp alması lazım. Bu çok önemli bir özelliktir ve sadece bebekte vardır bu hemoglobin molekülü. Fakat doğduğu anda müthiş bir dezavantaj olacaktır. Neden? Çünkü bu kadar çok mıknatıs gibi çektiği için diğer hücrelere vermekte çok zorlanacaktır. Dışarıda fazla hayatta kalamaz. Ne olur biliyor musunuz? Allah'ın sonsuz yaratma sanatı, Rahman'ın. Tam doğduğu anda yetişkin hemoglobini devreye girer. Şimdi burada duralım.
Evet.
Yani müthiş bir akıl var burada. Yani burada tesadüflere hiç yer yok. Bu hemoglobin moleküllerinin kendi bilinci mi? Bu oksijeni daha çok çekmesi gerektiğini bilmesine imkan var mı? Bebeğin aklı da değil bu, annenin aklı da değil. Bizim haberimiz bile yok. Zaten son geçtiğimiz 10-20 yıl içerisinde bilinen gerçekler, bilimsel gerçekler bunlar. İşte o kadar hassas, tesadüfe yer almayan bir ayarlama daha Allah'ın sonsuz yaratma sanatının deliyle.
Evet, deliyle. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Nasılsın? Sevimli.
Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız bir hafta?
Ak sevimli seni, güzel canını, o efendi canını. Yani ben şimdi bu kadar teklifim şu.
İnsanın yaralış mücdesi mi?
Evet, mikrofonumuzu rica ederim arkadaşlarımızdan. Sayın adım, tüm mikrofonunu takarlarsa. Evet. İzleyicilerimiz şimdi yine direkt otomatiğe bağlanacağım. Mesajlarını direkt göndermeye başladılar. Siz ekranda gördükleri andan itibaren mesajlarda inanılmaz maşallah bir yoğunluk görüyoruz. Bu da çok güzel.
Evet.
Ama sizi soruyorlar. Nerede hocamız diyorlar. Merhaba. Programlarınızı ilgiyle izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sayın hocamıza selam ve sevgiler. Nerede kaldınız hocam diyenler
var. Maşallah.
İki haftadır geç kalıyor hocamız. Neden bu kadar geç kalıyor diyenler var.
Hocalara imkan tanıyorum. Biliyorum, farkındayım.
İnanılmaz keyifli
geçiyor. Çok şahane atıyorlar.
Bugün de yaratılışı konuşuyoruz hocam. İnsanın yaratılış mucizesini konuşuyoruz. Gerçekten çok keyifli.
Maşallah. Arabada bir dosyada bir kağıt yazılar vardı. Bana bir zahmet birisi getirebilir mi?
Evet. Biz devam edelim mi hocam?
Edelim edelim. Ben
zaten hayatı işte. Görevleriyle isterseniz.
Evet, bebek dediğimiz gibi dış ortama tamamen çok ince detaylarla hazırlanmış oluyor. Mesela surfaktan denen bir madde var.
Evet.
Bu madde 9 ay 10 günlük olduğu sırada son doğuma çok yakın bir sırada üretilmeye başlanıyor ve alveollerin yani akciğerleri oluşturan o küçük hava dolu keseciklerin açılmasını sağlıyor. Yüzey gerilimini artıran bir madde surfaktan maddesi.
Evet.
Ve o küçük alveollerin içinde mikroskopik yerlerde üretiliyor ve dış ortama hazır hale getiriyor akciğeri. O madde olmadığı zaman, eğer bebek erken doğum olduğu zaman bu madde eksik olmuş oluyor ve biz bu maddenin ne kadar değerli olduğunu fark etmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Çünkü bebek solunum yetmezliğiyle doğmuş oluyor. Bakın ne kadar hassas bir düzen, ne kadar hassas bir ayarlama olduğunu görmüş olalım diye Allah bize surfaktan maddesinin gerektiğini ortaya koymuş oluyor.
Aynı zamanda embriyonunda enfeksiyonlara karşı ciddi anlamda korunmasını da sağlıyor galiba, değil mi, plasenta?
Plasenta, evet tabii.
O plasenta antikorları, aniden geçen antikorlar var. Antikorlar mikroplara karşı savaşan silahlar. Bunların bir kısmını bebek doğana kadar anneden alıyor.
Evet.
Aynı zamanda bunlar anne sütünde de var. Bakın o da çok büyük bir mucize. Anne sütü yani muhteşem bir yaratılış var. İhtişamlı bir yaratılış var. Bebeğin ilk doğduğu anda 24 saat içerisinde şekere daha çok ihtiyacı oluyor. Bakıyorsunuz ilk 24 saat içinde annenin göğsünden gelen sıvının içinde şeker oranı çok yüksek.
Evet.
Fakat daha sonra bu ihtiyaç düştüğü anda şeker de o anda düşüyor. Anne sütü bakterilere karşı koruyucu özelliği var. Besin maddeleri var. Şu gösterilmiş zaten, sırf şu yeterli. Araştırmalar yapılmış. Anne sütüyle beslenen bebeklerin şimdi bir de o ayrı bir mucize, Kur'an'da bildirilen 2 sene tavsiye ediliyor bilimsel olarak da. Allah 1400 sene önce söylemiş, 2 sene emzirme tavsiye edilmiş.
Dünya Sağlık Örgütü de 2 seneyi tavsiye ediyor.
2 seneyi tavsiye ediyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerin daha zeki olduğu, daha çok geliştiği, bağışıklık sisteminin daha çok daha güçlü olduğu kesin olarak kanıtlandı.
Evet.
Yani hiçbir mama fabrikası, teknoloji o içeriği sağlayamıyor. Henüz bilmiyoruz çünkü tam içeriğinin nasıl olması gerektiğini, olduğunu. Taklit edilemiyor anne sütünün özellikleri.
Çünkü doğduğu andaki içeriği tam bebeğin ihtiyacı olduğu şekilde hazır antikorlar var. İlk daha çünkü bağışıklık sistemi gelişmemiş olduğu için yavaş yavaş gelişiyor bebeğin. O hazır antikorları veriyor. Kolostrum denen o ilk yeşilimsi bir maddedir hatta. Geri kalmış böyle bundan haberi olmayan insanlar onun kötü olduğunu zannedip dışarı doğru sağırlar hatta bazı anneler. Çocuk da bundan mahrum olur. Oysa bu çok değerli bir sıvıdır kolostrum. Bunu emdiği zaman bebek hazır antikorlar alır ve mikroplara karşı kendini koruma imkanı bulmuş olur. Daha sonra bebeğin gelişen haftalar boyunca, gelişmeleri boyunca aylık değişimlere uğruyor anne sütünün muhtevası. Bebeğin ihtiyacı olan maddeler, yağ oranı olsun, protein oranı olsun, ayına ve gelişme safhalarına göre ihtiyaç duyduğu miktarda anne sütünde hazır bulmuş oluyor.
Evet Oktar Bey. Dabetülerzi sen kardeşlerimize bir yeniden anlat.
Evet Dabetülerzi ilgili çok soru var.
Evet abi. Hocam. Bir sözünü kestim, dönüm biraz anlattık. Fakat şimdi Türkiye'de de bir yayın var. Türkiye çapında da bir yayın var.
Evet.
Oradaki değerli kardeşlerimiz Diyarbakır'da, Karadeniz'de, Tokat'ta bütün o mübarek muhterem kardeşlerimizle bu konuyu öğrenmeleri lazım. Çok faydalı olur. Hepsine de selam ediyorum. İnşallah. Ne anlatmıştık dün Dabetülerzi'yle ilgili?
Hadislerden bahsettiniz. Evet. Hadisler tam birebir maşallah bilgisayarla mutabık.
Tamam, biraz anlat aklına kalanı.
Evet, açalım isterseniz.
Bak en iyisi sen şöyle yap.
Dabetülerzi konusu gerçekten inanılmaz ilgi gördü. Hocam sansürsüz programda Dabetülerzi bilgisayardır dedi.
Evet.
Bire gündöre damgasını vurdu.
Şu bilgiyi önce bir oku.
Bilgisayarların beyni olan mikro işlemcilerin ham maddesi toprağın en temel elementi olan silisyumdur.
Evet.
Mikro işlemci üretiminde kullanılan silisyum ise doğrudan kumlu toprağın özellikle de kuarts kumunun ayrıştırılıp rafine edilmesiyle elde edilir. Özetle mikro işlemci üretimindeki ilk adım kumlu toprağın ayrıştırılmasıdır. Diğer bir deyimle bilgisayar teknolojisinin beyni olan mikro işlemcilerin temel yapı taşı topraktır. Bu nedenle bilgisayar işlemci üreten dünya çapındaki en büyük tesislerin bulunduğu Güney Kaliforniya'daki San Jose Vadisi'ne toprağın temel yapı taşı olan silisyumun İngilizce karşılığı olan Silikon Vadisi adı verilmiştir. Intel, Cisco, Apple, Google, HP, Oracle, ATI, Maxtor gibi yüksek bilgisayar teknolojisi ve mikro işlemci üreten firmaların merkezleri ve çıkış yerleri Silikon Vadisi'dir. Dabbetül Arz ile ilgili ayetin bulunduğu sure olan Neml suresinin 27. ayetinde de Karınca Vadisi'nden bahsedilmesi de manidardır maşallah. Mikro işlemcilerin genel boyutları da yaklaşık bir karınca büyüklüğündedir. Yine bu işlemcilerin karınca ve yerde debelenen kırkayak vesaire benzeri canlılar gibi bacakları vardır. Maşallah.
Bakın zoom yapabiliyor muyuz?
Evet.
Şu an bekliyoruz.
Evet.
Evet. Biraz daha zoom yapabiliyor muyuz? Sadece bu kadar yapabiliyor muyuz?
Evet.
Bütün parçaları görebiliyoruz değil mi?
Parçaları görebiliyoruz şu anda.
Evet. Özellikle şu parçalar. Şu daha olayı tam anlatıyor. Şurada tam, şurada şu tam anlatıyor. Evet. O iki parçaya özellikle dikkat çekelim. Bakın şu şuradaki. Ve şu.
Evet. Tam ayakları var.
Evet.
Evet. Bakın ne diyor? Karıncaya benziyor. İbn Abbas'tan rivayet. Evet. Gagası kıllı diyor. Evet. Rabbetül Arz'ın. Yani parçalarındaki o kablolara dikkat çekiliyor. Hı. İnce, çok ince, kıl gibi ince kablolar var.
Evet.
Değil mi? Buna mesela şu an eklediğimiz parça, değil mi?
Evet.
Gaga tarzında, evet. İnşallah. Adeta plastik de gagayı andırıyor. Değil
evet.
mi? Yani hayvanın gagası plastik gibidir.
Evet.
Yani mikayı andırır. Evet. O da aynı şekilde ince kablolara dikkat çekilmiş oluyor. Hiç kimse ona yetişemeyecek diyor. Kaçan da kurtulamayacak. Nasıl açıklamıştık bunu? Aklında kaldı kadına.
Bilgisayarın hızına hiçbir insanın yetişmesine imkan yok. Ve herkese bilgisayar var önünde.
Evet. Kaçan da kurtulamayacak diyor.
Evet.
Yani mesela normalde Müslümanların anlatımını dinlemek istemeyenler oluyor ama
evet.
bilgisayar evine girdiği için kaçamıyor. Evet. Girdin mi işte onlar ne diyorlar? Sörf mü diyorlar? Bir şeyler diyorlar. Evet. Girdin mi? Mutlaka karşılaşıyorlar.
Maşallah.
Evet. Mesela renkte olacaktır. Dabbetül Arz'da her türlü renk mevcuttur.
Evet.
Var mı her türlü renk?
Var.
Her renk var.
Her türlü renk var değil mi?
Evet.
Öyle biliyoruz. Evet. Her şeyi gören bir gözü olacak ve her türlü sesi mükemmel algılayacak diyor. Gözü Hızır gözü gibi diyor. Bakıyorum bilgisayarın gözü öyle Hızır gözü gibi. Ha, domuz gözüne benziyor evet, değil mi? Gözü. Bak domuz gözü gibidir diyor. Kulağı fil kulağı gibidir diyor. Şöyle kaldır ya bakayım bilgisayarını. Filin kulağı bu tarz olmuyor mu şöyle?
Evet.
Evet. Değil mi?
Evet.
Evet tamam. Değil mi?
Maşallah.
Evet.
Maşallah.
Bak kulağı fil de. Ben bir şey konuşsam buradan duyar mı?
Duyuyor. Her türlü sesini evet. alabiliyor evet.
Yani fil kulağı gibi geniş çaplı her yeri alır. Her yeri kavrar anlamında hadis söylenmiş. Hadis böyle ifade edilmiş. Hazreti Musa'nın asası gibidir. Yaratılışı ispatta kullanılıyor mu Hazreti Musa'nın asası gibi?
Evet. Kullanılıyor inşallah.
Kullanılıyor değil mi? Evet. İnternete girenler Darwin'in saçmalıklarını, yalanlarını öğreniyor mu?
Öğreniyorlar.
Hazreti Musa asasını attığında o devrin Darwinistlerini yerle bir etti mi?
Etti.
Yaratılışı i̇nşallah. İspat etti mi?
Evet.
Asayı attı, yaratılışı ispat etti.
Evet, inşallah.
Evet.
Evet.
Efendim, mesela mümini ve kafiri damgalayacak diyor. Yani Peygamber Efendimiz mührüyle
evet.
açtık mı Peygamber Efendimiz'in mührüyle karşılaşacağız.
İnşallah.
Allah, Resul ve Muhammed. İnşallah.
İnşallah.
Bu şeylerle karşılaşacağız. Karşılaşıyor muyuz şu an?
Karşılaşıyoruz.
Evet.
Karşılaşıyoruz.
Evet.
Tamam.
Maşallah.
Efendim. Ya. Müslümanın diyor bakın çok özür dilerim. Müslümanın nuruna nur katacak. Müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Sen açtığında bilgisayarı Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı öğrendiğinde, duyduğunda içine bir ferahlık geliyor mu?
Geliyor elhamdülillah.
Evet, müminin yüzü evet, aydınlanıyor
evet.
değil mi?
Evet, maşallah.
Efendim, kafir damgalının ismi siyah kesilecek. Peygamber Efendimiz mührüyle karşılaşınca dinsiz, ateist, bir kısmı tabii.
Evet.
Canı yanıp rahatsız oluyor mu?
Oluyor.
Niye insanın yüzü kararır? Tansiyonu çıkar, bunalır, sıkılır. Tansiyonu çıkarsa ne oluyor?
Evet.
Bir morarma oluyor değil mi?
Evet.
evet. evet. Olağanüstü hızlı olacağına dikkat çekilir. Yeryüzünde bir yıldız gibi sevecek. Peşine düşen onu yakalayamayacak. dünyanın her yerine akılanmaz bir hızla
saniyeler içerisinde
evet, yayılıyor. Evet.
Peki WTLAN'ız bilgisayarca açıklamanız neden bazı kesimleri bu kadar çok rahatsız etti ve birçok köşe yazılarında WTLAN'ıza yer verildi son haftalarda?
Rahatsız etmedi, şok oldular, hayret evet. ettiler uyuma. Yani nasıl rahatsız evet. olsun?
Özellikle size karşı gelen basın kesiminde çok fazlasıyla yer aldı WTLAN'ıza ilgili.
Ben görmedim. Makaleler. Yani evet. sadece bunu söylüyor, bu şekilde söylüyor dediler.
Evet.
Karşı çıkamadılar.
Karşı çıkan olmadı evet.
Sesini herkes duyacak WTLAN'ın arzın. Bak çıkacak 3 defa yere gök arasında herkesin duyacağı bir ses daha yıkıracak. Her yere duyuluyor mu?
Duyuluyor.
Amerika'da, Rusya'da WTLAN'ın arzı yerin altına da hakim. Evet. Rivayetlerde. Yerin üstüne de hakim. Gökyüzüne de hakim. Ve girmedik hiçbir ev bırakmaz diyor hadiste.
Maşallah.
Her eve girer diyor. Her eve giriyor mu?
Giriyor.
Giriyor. Evet.
Hatta birkaç tane birden giriyor artık.
Evet.
Her odada bir
milisaniyeler içinde her yere ulaşıyor.
Evet, her yere
yalancı münafıkları diyor. 200 riyakar kimsenin de iki gözünün arasına yalancı damgasını vuracak diyor. Biz burada sahtekar bazı dindar görünen kişilere yani yalan söyleyen İslam'ı başka türlü anlatanlara internet yoluyla cevap veriyor muyuz?
Veriyoruz.
Başka dindar hocalar da cevap veriyorlar mı?
Veriyorlar.
Veriyorlar. Yalancı damgasını vuruyor mu?
Evet,
çünkü yalan söylüyor.
Evet.
Mesela farz edelim bir açıklama oluyor Kur'an'da yahut hadiste. Bu yok diyor mesela evet. veya çarpıtıyor.
Evet.
Bak ona diyor yalancı damgasını vuracak diyor.
Maşallah.
Neyle? İnternetle. Bilgisayarla. Şeytanı öldürecek diyor. Yani deccaliyeti, darwinizmi, materyalizmi. İnternet öldürüyor mu?
Evet.
Bilgisayardaki bilgiler bu insanlarla karşılaştığında onların beynini dağıtıp fikirlerini yıkıp onlardaki şeytanı öldürüyor mu?
Tabii ki. Evet, maşallah.
Şeytanı düşünceyi öldürüyor mu?
Tabii.
Evet. Evet. Çok kısa sürede her yere ulaşabilecektir diyor. Çünkü bir adım ateşte 3 günlük mesafeyi birden kat edecek. Bir anda düğmeye basıyorsunuz. Şak istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz.
Evet. Evet. Saniye,
saniye. Yani Amerika'ya ulaşabiliyorsunuz.
Bakın internetteki evet. bilgi bakın ne diyor? Her şey kum ile başlıyor. Kum ve özellikle kuvars. Yan iletkenin üretmede temel malzeme olan silisyum dioksitten yüksek miktarda silisyum dioksitten yüksek miktarda içermektedir diyor. İnternetteki bilgi.
Evet.
Kur'an'da ne diyor Cenab-ı Allah? Yerden mamul diyor. Yerde ne var? Bakır, kobalt, çinko
evet.
değil mi?
Evet.
Alüminyum, silisyum, demir hepsi var. Bu neyden oluşuyor?
Tam bu sayede ifade
ediyor. Bunlardan oluşuyor. İnşallah. İnsanlara hitap eder konuşur diyor. Anlatıyor mu insanlara?
Evet, anlatıyor.
Gerek yazdı, gerek sözlü. Film olarak anlatıyor değil mi?
Evet.
Her renkte mevcut.
Evet.
Din zayıfladığında dine saldırı olduğu bir dönemde çıkacak diyor. Ahir zamanı çıkacağı belirtiliyor. Ahir zamanı çıktı mı?
Evet.
Çıktı.
Evet,
Mehdi'ye yardımcı olacağını buradan anlıyoruz işte.
Maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi'nin kılıncıdır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da kılıncıdır. Diye rivayetleri de anlıyoruz. Çünkü Hazreti İsa bakar diyor, dünyanın her yerini görür diyor.
Evet.
Mehdi diyor eline bakar, bütün talebelerini herkesi görür diyor, her yeri görür diyor.
Evet, inşallah.
Mehdi'nin talebeleri de yine bakarlar, Hazreti Mehdi'yi görürler diyor, ellerine bakarlar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Her yeri görürler diyor. Aynısı mı?
Evet.
Çünkü aynısı. Şu anki küçük telefonlar, değil mi? Cep telefonları, görüntülü olarak yapıldı biliyorsunuz.
Evet.
Ve dünyanın her yerini ve herkesi görmek mümkün oluyor.
Maşallah.
Karşılık konuşurken insanlar birbirini görebiliyorlar. Bu oluştu mu?
Oldu.
Oluştu. Evet.
Mehdi'nin çıkışı 1400 yılında Hicri 1400'de bekleniyordu.
Evet.
Ki öyle rivayetlerde o şekilde geçiyor. Bilgisayarın çıkışı da yine 1980'li yıllar. Yani Hicri 1400'ün başına denk gelmiş oluyor.
Maşallah. Maşallah. İnsanların evet dinden kaçındığı dönemde dinlemekten kaçındıkları dönemde
ortaya çıkacak.
Bu evet davetin arzun ortaya çıkacağı belirtiliyor.
Dinlemekten kaçıyorlar ama sonuçta
evet.
bir şekilde dinlemekten bana kalıyorlar galiba değil mi?
Davetin arzun bulunduğu yer.
Nem suresi 82.
Evet. Bu arada ben de maillerimize tekrar göz atıyorum. Hocam beyaz çok yakışmış diyorlar.
Maşallah.
Allah nazardan saklasın diyorlar.
Maşallah.
Ben magazinel sorulardan çok uzak kaldım ya bu ara. Hep sonrası mı geliyor size ama?
Sor.
Cübbeli'nin Mehdi hakkında söylediği sözlerle ilgili bir şey söyleyecek mi hocam diyor. Biz her programda aktarıyoruz ama ekleyip istediğiniz şeyler var mı acaba?
Cübbeli'nin her zaman, ha bunu kardeşlerimiz tabii Anadolu'da şu an geniş çapta yayın yapıyoruz. Bu hadisleri anlat. Çünkü Cübbeli kainatın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair bir hadis yok dedi.
Evet.
Ve ümmetin ömrünün 1500'e kadar olduğuna dair de bir rivayette yok dedi. Yemin etti.
Evet. Yemin etti.
Yani şimdi bu hadisleri teker teker bir oku.
Evet. Beşinci haftada.
Evet. Ahir zaman nefisin alametleri, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinin hadisler. Bu kitabı gösterebiliyor muyuz? Celaleddin Suyuti biliyorsunuz hadis imamıdır ve Ehl-i Sünnet'in göz bebeğidir bu insan. Ve onun seçtiği sahih hadisler.
Evet.
Cübbeli'nin yok dediği bizim de ispat ettiğimiz hadisler. Göster.
İbn Asakir diyor ki Ebu Said Ahmet bin Muhammed Bağdadi aradaki ravi silsilesiyle rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan o da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla gecelerini de ibadetle geçirmişçesine şu dünyanın 7000 yıllık ömrü müddetince sevap yazar.
Demek ki neymiş? 7000 yıllık ömrü varmış dünya.
Evet.
Yani bir takvim gibi bir bütünlük olarak kıyametin vaktinin belirlenmesi için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylemiş.
Evet.
Evet devam et.
İbn Adi diyor ki Ebu İshak İbrahim bin Abdullah Nefti aradaki ravi silsilesiyle Enes Malik'ten tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki senin Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.
Toplam ne yapıyor?
7000 yıl.
7000 yıl yapıyor, evet.
İbn-i Ebi Dünya Zemmil Emel'inde diyor ki Ali bin Said Hamza bin Hişan'dan o da Said bin Cübeyr'den rivayet ettiler ki dünya ahiret haftalarından bir haftadır. İbn-i Ebi Hatem tefsirinde İbn-i Abbas'tan rivayet etti ki dünya ahiret haftalarından bir hafta olup 7000 senedir ve bunun 6000'i geçmiştir. İbn-i Abbas'tan sahih olarak nakledilen şöyle bir rivayet vardır. O dedi ki, dünya 7 gündür, her bir gün 1000 yıl gibidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sonunda gönderildi.
7. 1000 yılı sonunda, yani sonunda gönderildi, evet. Güzel.
Dünya 7 gündür, her bir gün 1000 yıl gibidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun sonunda gönderildi.
Tamam, devam et.
Tabarani Kebir'inde diyor ki Ahmet bin Nadir el-Askeri ve Cafer bin Muhammed Ülferyabi nakletmişler ki ravi silsilesiyle Dakkak bin Zeyd Cüheni'den rivayet ettiler. O dedi ki ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bu rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 basamaklı bir minberin en üst basamağında idi. O buyurdu ki 7 basamaklı gördüğüm minber şu dünyanın ömrü olan 7000 senedir. Ben de onun son birinde olacağım. İbni Abdülhamid tefsirinde diyor ki Muhammed bin Farıl Hammad'dan bin Zeyd'den o da Yahya bin Atik'ten o da Muhammed bin Şirin'den o da Müslüman olmuş kitap ehli birisinden rivayet ettiler ki Allah gökleri ve yerleri 6 günde yaratmıştır. Rabbimin yanında bir gün sizin dünya hayatında saydığınız 1000 yıl gibidir ve dünyanın eceli 6 gündür. 7. günde kıyamet kopacaktır. 6 gün gitmiştir ve siz 7. gündesiniz.
Bak ne kadar net ifade. Evet, evet devam et.
Ahmet İbni Hanbel ileninde nakletti. İsmail bin Abdülkerim Abdüssamet'ten. O da Vehb'den rivayet etti. Dünyadan 5600 yıl geçmiştir.
7000'den 5600 çıkart.
1400.
1400.
Evet.
Demek ki ümmetin ömrü Hicri 1500'e kadar.
Evet.
İcabet ömrü. Said Nursi de ne diyor? Hicri 1545'te kıyamet kopacak diyor inşallah. Neye dayandırarak söylüyor? Hadise dayandırarak söylüyor. Değil mi?
Evet.
Cübbeli ne diyor?
Okuyayım.
Evet diyor 7000 yıl diyor ama hadis yok diyor. Oku. Hayır gene dediğimizi kabul ediyor bak.
Evet.
Gene ümmetin evet. ömrünün 1500'e kadar olduğunu gene kabul etmiş orada bunu demekten.
Evet.
Önce yemin etti. Dedi ki böyle bir hadis yok yemin ediyorum dedi. Bu açıklamasının bu ümmetin ömrünün 1500'e kadar olduğunu net kabul etmiş
tabii,
oldu.
Tabii.
Evet oku.
Bir de çıkarmış diyor ki 1500 seneyi geçmez diyor. Hadis var diyor. Vallahi yalan, billahi yalan.
Bu Cübbeli'nin ifadesi. O yemin için de kefaret vermesi gerekiyor. Ya kefaret orucu tutacak ya fakirlere yemek dağıtacak.
Evet, inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Peki hocam, takva kelimesini Türkçe'de en iyi ifade eden kelime nedir acaba diye bir soru gelmiş.
Takva. Kur'an'a tam tabi olmak, sünnete tam tabi olmak, Kur'an'a tam uygun yaşamak, sünnete tam uygun yaşamak.
Evet, inşallah.
Kim bunu yapıyorsa takvadır.
Evet. Ben bir soru daha aktaracağım. Çok arka arkaya hızlı bir şekilde sorular geliyor. İçlerinden ben de konumuza uygun olanları seçmek istiyorum. Merhaba Oğuzhan, Kur'an'da böyle bir ayete rastladım ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Acaba her dönemde, her döneme hitap eden Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin aynı zamana bakan tarafı da Hazreti Mehdi'nin yanında Mehdi olacağını iddia edenlerin olacağını bildirmesi olabilir mi? Bu ayetten bu sonucu çıkarabilir miyiz ki aynı zamanda bazı inkarcılar Mehdi'nin yanında melek olmalı iddiasında olacaklar. Ayrıca burada da meleklerin görünmesi halinde aklın ihtiyarının kalkacağı bildiriliyor. Allah yine de münafıkların bazısı Allah'ın bu kanunu görmezlikten gelerek meleklerin Mehdi'nin yanında olacağını iddia ediyorlar demiş izleyicimiz.
Şimdi münafık değil miyiz tabii ama cahilliğinden diyebilir, bilgisizliğinden diyebilir.
Evet.
Eksikliğinden diyebilir. Mesela cübbeli diyor ama cahilliğinden diyor.
Evet, evet.
Yani çünkü Mehdi'nin iki diyor ki gökyüzünden herkese diyor kendi dillerinde melekler gökyüzünü dolduracak diyor. Her insana kendi dilinden Mehdi hakkında bilgi verecekler diyor gökyüzünden.
Evet.
Ya bu Mehdi'dir diye.
Evet.
Şimdi Beyazıt'a düşünelim. Koreliler var, Japonlar var, Almanlar var, İtalyanlar var, hepsi var. Gökyüzünün Beyazıt ve bütün İstanbul meleklerle dolduğunu düşünelim. Kanatlı meleklerle. Mesela her Koreli'ye, her Japon'a tek tek kendi dilinde melekler bağırarak söylüyor. Falanca kişi Mehdi'dir. Böyle bir durumda aklın ihtiyarı kalkmaz mı?
Tabii.
Yani böyle bir durumda Mehdi ben Mehdi değilim diyebilir mi? Ya yani bütün melekleri yalancılıkla itham etmiş olacak o zaman Mehdi.
Evet.
Bir de bu Kur'an ayetlerine göre ancak kıyamet vaktinde melekler görünür hale geliyorlar. Ve o zaman da göz açtırılmaz onlara diyor Cenab-ı Allah. Yani bu bir evet. Orada bir çelişki meydana gelmiş evet. Oluyor. İnşallah.
İnşallah.
Orada evet. Hadislerde Hazreti Mehdi zamanında cahil cimri korkak olan alim, cömert, cesur olur deniyor. Bu genel bir ifade mi yoksa bu kişiler birer şahıs mı olacak?
Mehdi döneminde alim cömert, cesur, güzel ahlakla bezenecekler anlamına geliyor. İslam ahlakını tam alacaklar. Güzel ahlakı tam yaşayacaklar anlamına geliyor.
Herkes için geçerli olacak mı bu?
Kur'an ayetine göre Cenab-ı Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'a diyor sana inanmadık. Hiçbir fert kalmayacak diyor ehli kitaptan.
Maşallah.
Bütün dünyaya İslam hakim olacak. Ve sana uyanlar diyor kıyamete kadar küfrün üstüne tutacağım.
Evet.
Hazreti İsa zamanında herkes iman edecek. Fakat Hazreti Mehdi zamanında İslam alemine hakimiyet olacak Hazreti Mehdi'nin. Ve Hristiyanlığı da Müslümanlığa çok yaklaştıracak Hazreti Mehdi. Yani Said Nursi diyor tam İslamiyet'e inkılap etmek, İslamiyet'e dönmek üzereyken diyor Hristiyanlar. Tam yani istidat meydana getirecek. Yani o kadar kanaatleri gelecek ki artık Müslüman olalım olmak üzereyiz gibi diyor bir ortam meydana girecek diyor.
İnşallah.
Tam bu ortam oluşmuşken diyor Cenab-ı Allah diyor Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirecek. Hazreti İsa da Müslüman olduğu için hepsini Müslümanlığa davet edecek ve bütün Hristiyan alemi Müslüman olacak. İnşallah.
İnşallah. Evet.
İki din birleşmesiyle zaten dünyada muazzam bir güç meydana gelecek.
İnşallah.
Tek İslam dini meydana gelmiş olacak. Böylece bütün dünyada inanmayan hiçbir fert kalmayacak. Şeytanın ölmesi o işte. Ahir zamanda şeytanın bir ölümü var.
Evet.
Betülel şeytanı öldürür diyor. İşte Mehdi'nin ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gayretleriyle İnşallah. Ölecektir. Dabbetülers vesile olacaktır. Hizmet edecektir. Dabbetülers tek başına bunu yapmıyor. Dabbetülers sadece yardımcı olma vasfıyla bunu yapıyor.
İnşallah.
Evet. İnşallah.
Sayın hocam, peygamberlerin Allah'tan çok korkmasının sebebi nedir? Allah korkusu hidayet gibi tamamen Allah'ın dilediği kullarına verdiği bir duygu mudur diye sormuş.
Bir daha okuyalım.
peygamberlerin Allah'tan çok korkmasının sebebi nedir? Allah korkusu hidayet gibi tamamen Allah'ın dilediği kullarına verdiği bir duygudur.
Tabii ki çok vicdanlı oluyor peygamberler. Allah'tan çok şiddetli korkuyorlar. Allah'ı çok seviyorlar. Aşkla bağlı oluyorlar. Coşkuyla Allah'a bağlı oluyorlar. Cenab-ı Allah da onlara böyle güzel, mübarek bir makam veriyor.
Maşallah.
Evet. Güzel bir soru. Ahmet Alt göndermiş. Tüm cemaatler kendi liderleri için Mehdi Hüsnü Zannı'nda bulunuyorlar. Adnan acaba böyle bir şey söylendiğinde yer yerinden oynuyor. Neden acaba? Alametler tam olarak benzediği için.
Ya kardeşimiz çok sevimli, çok tatlı. O doğru. Yani hakikaten baktığımızda benziyor yani alametler. Ama bu hakikaten bazı insanlarda tedirgin etmiş olabilir. Yani bir gün ben çıkacağım, ey millet işte duyun diyeceğim ve ilan edeceğim gibi düşünüyorlar. Yani böyle bir şey boş yere beklemesine ben bayağı aklı başında Allah'tan korkan, Allah'a deli aşkıyla, delice bir aşkla bağlı olan bir Allah'ın naciz bir kuluyum ben. Dolayısıyla böyle bir cürette ben girmem. Çünkü küfre düşer böyle bir şey yapan insan. Yani böyle bir şeye ben girmem. Ve yapan da zaten perişandır yani. Yazık o insana da yazık yapıyorsa eğer. Ben Mehdi'yim diyorsa ona da çok yazık.
Evet.
Çünkü ahiretini kaybetmiş olur. Allah'ın rızasını kaybetmiş olur. Ne cüret yani. Kur'an ayeti yok onunla ilgili. Bir hüküm yok. Mehdi'nin yüzünü Hazreti İsa Aleyhisselam meshedecek. Cennetteki makamını söyleyecek. Yani onun Mehdi olduğunu ona belirtecek. Buna rağmen ben Mehdi'yim demeyecek Hazreti Mehdi. Evet. Böyle bir iddiası olmaz inşallah. Evet.
Bu biraz bize de dokunuyor. Her cemaat dendi. Halbuki Adnan Bey bunu çok detaylı anlatmıştı. Haram olacağını, Mehdi'yim demenin neden haram olacağını. Bu bir kere iddia değil, ispat makamıdır. Yani bu çok önemli bir şey. Mehdi kaderde kimse olur. Onun da hiçbir şekilde durdurulamaz. Yani önüne geçilemez inşallah. Hazreti İsa'nın da aynı şekilde. İslam'da hakim olmuştur kaderde. Tabii ki biz de ben Adnan Bey'le ilk tanıştığımda biliyorsunuz akıl hastanesinde tanıştım 87
evet,
yılında.
Evet.
O ortam öyle bir ortamdı ki yani kimsenin dayanabileceği bir ortam değil Allah'ın dilemesi dışında. İşte orada üstün ahlakına ve aklına, temizliğine, güzel ahlakına şahit olmuştuk. Dolayısıyla ben oradayken hiç Adnan Bey'in değil yani Mehdiyet'le ilgili hadisleri de bilmiyordum. İlk defa tanışmıştım ve çok hayran, çok sevmiştim kendisini evet. Üstün ahlakına orada şahit olup.
Tamam, devam edeceğiz. Kısa evet. Bir ara verelim. Evet. Reklamların ardından biz yeniden burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birlikteliğimizde ve Sayın Adnan Oktar, Sayın Cihat Gündoğdu ve Sayın Oktar Bahuno'yla aynı zaman sohbetlerinde programın ilk bölümlerinde yaratılışı konuştuk. İnsanın yaratılışını konuştuk. Ve ilerleyen dakikalarda Sayın Hocam da bizlere katıldı. Ve yine sohbetlerimize devam ediyoruz. Reklamların öncesinde Sayın Oktar Babuna, Sayın Adnan Oktar'la tanıştığı dönemleri anlatıyordu. Özellikle akıl hastanesinde yaşadığınız dönemleri, hocamın yaşadığı dönemleri aktarıyordunuz bizlere.
Evet.
Devam edelim isterseniz.
Oradaki zulme ve tabii biz canlı tanık olduk. Evet. Adnan Bey söylediği bir tek sözden dolayı Türk milletindenim, İslam ümmetindenim dediği için daha sonra tabii askeri mahkeme, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Üst İhtisas Kurulu bu iftirayı ortadan kaldırdı verdiği raporlarla. Biz de canlı tanığıyız. Hem o dönemdeki doktorlar ve bütün hemşireler şahit olmuşlardı orada yapılan.
Tabii yani eğer askeri hastanede ruhen ve bedenen tam sağlıklıdır şeklinde rapor vermeselerdi şu an bu kitapları yazan kişi işte akıl hastası, kitaplarını okumayın diye propaganda devam edeceklerdi. Ayrıca Üst İhtisas Kurulu'nda da bozuldu rapor. Ondan sonra süt limanı oldu, durdular. Yani o tutturamamışlar biliyorsunuz bir kokain iftirası attılar. Sonra evet. Emniyette yiyeceğim, içeceğime karıştırıldığını evet. Olduğunu ispat ettik. Oradan da onu tutturamadılar.
Evet.
Şimdi yeni yeni iftiralar hazırlıyorlar. Beşer beşer, onar onar, yüzer yüzer gelsinler, istedikleri iftira yazsınlar. Biz hak yolda, doğru yolda, sevgi yolunda, barış, kardeşlik, muhabbet yolunda, Türkiye'nin birliği beraberliği yolunda, Büyük Türkiye yolunda, Türk İslam Birliği yolunda var gücümüzle gayretimiz devam edecek.
Maşallah.
İnşallah.
İnşallah. O dönemlerde ama sanırım hocam bu kadar çok yoğun faaliyetler yoktu belki de.
Evet.
Ondan dolayı belki de istedikleri gibi davranabildiler, istedikleri gibi sizin üzerinize gelebildiler. Evet. Şu dönemden sonra böyle bir karalama kampanyası yapmaya çalıştıklarında aynı sonucu elde edebilecekler mi? Çünkü milyonlarca seveniniz var. yurt içinden yurt dışından sizi ısrarla takip eden ve sizin görüşlerinizi savunan birçok insan var. Aynı etkiyi uyandırabilecekler mi acaba?
Ama şimdi çözüm var. Gizli şahitlik çıktı. Şimdi bize yeni bir dava daha açtılar. Toplamışlar 8-10 kişiyi. Gizli şahit.
Bu davanın içeriği yine aynı şekilde.
Aynı iddialar. Yani aynı hikayeler. Aynı hikayeler. Aynı. Baştan sonra aynı hikaye tekrar ediyor. İşte yetişin bizi kurtarın diye birisi bir mektup yazmış. Atmış göndermiş. Haydi başladı operasyon yeniden olaylar. Şimdi anlatıyor, hikayeler anlatmışlar. Ben ne cevap vereyim? Adamı tanımam, bilmem, konuyu da anlamıyorum. Yani anlattığı konuyu da çıkaramıyorum der.
Şansın da sizinle hiçbir şey
değil. Şansın da alakası yok. Yani bilmiyorum. Bir şeyler anlatmış. Dava da başladı. Hepimize hayırlı olsun.
Evet, hayırlı olsun.
Ama yani Türkiye'de hukuk olduğunu, kanunlar olduğunu bilecekler tabii insanlar. Yani zamanla bunu öğrenecekler ki hukukta, kanunlarda bir düzenleme ve güzelleştirme de devam ediyor. Ben onu başından beri uyardım. Çok güzel, yani hükümetin de güzel atılımları var. Ben dedim ki ben kendi davamı tenzih ediyorum tabii. Bizimle ilgili açan davalar tenzih ediyorum. Devlet içerisinde iddia edilen Ergenekon örgütünün en güçlü yapılanması hukuk içerisindedir. Hukuk kurumlarındadır. Yani bir kısım hakimlere, bir kısım savcılara el atmışlardır. İddia edilen Ergenekon örgütü. Ve tehditle, baskıyla, herhangi bir çeşit yöntemlerle kendi kontrollerini almışlardır. Bu kırılmadıkça Türkiye'deki huzur oluşmaz. Yani bunun mutlaka kırılması gerekiyor. Aksi Türkiye'yi hakimler devleti olmaya doğru götürür. Evet. Ve çok büyük bir tehlikedir bu. Buna herkes canı gönülden katkıda bulunsun. Milletimiz bu konuda destekçi olsun. Hükümete destek versinler. Polise, savcılarımıza destek versinler. Bu bela, bu fitne ortadan kalksın. İnşallah. Yani çok büyük bir tehlikedir. Hani bana ne, bana dokunulan yılan bin yıl yaşasın denemez. Evet. Yani iddia edilen Ergenekon örgütü 150 yıllık bir örgüt. Ve muazzam bir yapılanmaya girmiş. Tabii ki emniyeti de boş bırakmamış. Yargıyı da boş bırakmamış. Her yerde yapılanmış. Bu yapılanmanın mutlaka kırılması gerekiyor. Bu da vatandaşlarımızın desteği ve yardımıyla olur. Yani bildikleri her türlü bilgiyi devletin ilgili kurumlarına ulaştırmaları gerekir. Ve devlete yardımcı olmaları lazım. Yani kenardan seyretmek olmaz.
Evet, inşallah.
Ama güzel, başarılı çalışmalar var. Evet. Biz de canı gönülden destekliyoruz, evet, inşallah.
Bu davaların basın ayağı ile ilgili bir şey, evet, soracağım ama telefon attığımızda, evet, Bilim Araştırma Vakfı Camiası'ndan Tahsin Bey'in babası vardı, evet, şu anda Sayın Yılmaz Akkaş. Merhaba. Yılmaz Bey, sesimi duyuyor musunuz?
Alo, alo.
Alo, iyi günler diliyorum.
Sizin Hanım'la mı görüşüyorum?
Evet Yılmaz Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle
hepinize iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Ramazanınız hayırlı, mübarek olsun.
Çok
mersi. Ramazan bayramınız da kutlu olsun diyorum.
Biraz ses zayıf mı?
Biraz ses alabilirsek arkadaşlarımızdan rica edelim stüdyomuza. Yılmaz Bey, biraz bize kendinizi tanıtır mısınız?
Efendim ben 30 yıl tarih öğretmenliği yapmış bir eğitimciyim.
Evet.
Aynı zamanda da Darwin teorisinin Adnan Bey'in bütün programlarını yakinen takip eden ve Darwin teorisindeki hezimeti, perişanlığı zevkle izleyen, gönül vermiş kişilerden bir tanesiyim.
Evet.
Çok sevdiğim programlarınızı devamlı olarak izliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Evet, Adnan Bey ile ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum ben aynı zamanda. Bunu ekran başında bizleri izleyenlerimiz de merak ediyorlar. Bilim Araştırma Vakfı camiasındasınız. Tahsin Bey'in babasısınız.
Evet,
sonuçta
evet,
çocuğunuz Bilim Araştırma Vakfı çalışanlarından, camiasından. Şimdi bu konuyla ilgili bir detaya girdiğimiz zaman otomatik olarak Adnan, Sayın Adnan Oktar ile ilgili görüşleriniz de bizim mutlaka için önemli bir unsur.
Tabii efendim. O zaman arz edeyim efendim. Adnan Bey ve arkadaşlarının Darwin teorisiyle ilgili amansız mücadelesini takdirle, çok beğenerek izliyorum.
Evet.
Yapmış olduğunuz programları da zevkle, dikkatle takip ediyorum. Bir eğitimci olarak da kısa da olsa sizinle telefonla katılarak düşüncelerimizi paylaşmak istedim. Beni bağladığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır.
Biz teşekkür ediyoruz bizimle itibar
açık olduğunuz. Oturumlarda Darwin teorisini destekleyen bilim adamları ve araştırmacılar olacaktır. Sonuç geliyor, inanç bütünlüğünde toplanıyor. Şu anda elimde yaratılış atlası var. Bu atlastan olumsuz düşünenlere bir tane gönderebilirseniz bence çok iyi olur. Fikirlerinde olumlu değişiklikler olacağına inanıyorum.
Evet.
Sayın Adnan Bey, sizinle tanışmak çok istedim ama bir türlü kısmet olmadı. İnşallah Allah bir gün sizinle tanışmayı bana nasip eder.
İnşallah.
Sizi geniş bir aile olarak kabul ediyorum. Ve bu ailede iki tane benim çocuklarım yer alıyor. Bu ailenin içinde en az yarısı erkek ve bayan olmak üzere yarısını tanıyorum. Nasıl insanlar olduklarını da çok çok iyi biliyorum. Bu camiadaki gençler son derece mutlular, huzurlular. En önemlisi de Allah'a olan inançları tam. Hakka, hukuka riayet eden, ibadetlerini yapan, aileleriyle ilgili her konuda Hızır gibi yetişip onlara yardım eden, iyi ahlaklı, vatanını milletini seven insanlar olarak tanıyorum. Benim için en önemli şey camiadaki evlatlarımız gibi iki çocuğumun mutluluğu ve huzurudur. Her gün çocuklarımızla görüşüp konuşuyoruz. Bu güzelliğin mimarı Adnan Bey'e binlerce teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum.
Evet.
Yolunuza devam edin. İnanan insanlara Cenab-ı Allah yardım eder, başarısız kılmazmış.
Kesinlikle.
Desteğimiz sizinledir. Daha geniş konuşma imkanı olamayacağı için de ayrıca Kanal 35'in bütün kadrosuna, yayın yapan diğer kanallara ve emek verenlere, Adnan Bey ve arkadaşlarını dinleme ve kendilerini tanımamıza vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Adnan Bey'in bir yiğitliğini burada anmadan geçemeyeceğim. Lütfen beni bu konuya girdiğim için mazur görsün. Ayrıca Adnan Bey, oğlumun yaşadığı Kazakistan'daki talihsiz olayla haksızlığa uğramış, çok zor durumdayken Adnan Bey'in maddi manevi her şeyi seferber ederek üstün çabası ve arkadaşlarının tek yüzlük mücadelesi sayesinde Allah'a şükürler olsun kurtulmuştur. Bunun için Adnan Bey ve arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsem, ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun, her şey gönlünüzce olsun, İyi ki varsınız diye düşünüyorum. Evet.
Allah razı olsun.
Çok o kadar güzel aktardı ki Yılmaz Bey düşüncelerini, maşallah, görüşlerini. Peki hemen son bir şey sormak istiyorum. Bu son davalar hakkındaki görüşleriniz neler olacak? Ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizi ben özellikle öğrenmek istiyorum. Çünkü Adnan Oktar ismi gündeme geldiği zaman Adnan Oktar eşittir çocuklarınızın beynini yıkayan şahıs olarak bir denklem söz konusu. Siz böyle bir şeye katılıyor musunuz?
Vallahi ben böyle bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Şöyle ki katılmıyorum. Eğer vaktimiz var da birkaç cümle konuşmak imkanım varsa,
evet,
ben çok önemli, çok önemli bir konudan söz etmek istiyorum.
Evet,
bir gün oğlumu aldım, bakın bu sorunuza tam cevap olacak diye söylüyorum bunu. Oğlumu aldım karşıma, dedim yavrum nasılsın, mutlu musun, huzurlu musun? Bu 10 yıl evveldi yalnız.
Evet.
Herhangi bir şikayetin var mı, herhangi bir problemin var mı dedim. Ve oğlum bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Babacığım sen 30 yıllık öğretmensin. Yüzlerce binlerce dostum var. Acil bir şeye ihtiyacın olduğunda, başın sıkıştığında, yalnız bir kişinin yardımına muhtaç olduğunda kaç kişi yanında olur diye sordu. Ben de 10-15 kişi olur dedim. Baba biz bunun tam 20 katı, her şeyiyle benim yanımda olurlar dedi. Ve bunu da maşallah, en sonki cümlemde Kazakistan olayında oğlumun bu konuşmasının ne kadar doğru olduğunu gördüm. O bakımdan binlerce teşekkür ediyorum. Ben söyleyecek laf bulamıyorum. Adnan Bey harika bir insan.
Allah razı olsun. İnşallah öyle oluruz. Dua etsinler inşallah.
Bir onun yanında bakın Oktar Bey var. Eşimin bir beyin tomografisi konusu oldu. Allah ondan da bin kere razı olsun. İnanır mısınız? Hepsi birden seferber oldular. Öyle çekilmeyecek, böyle çekilmeyecek. Ben Mersin'de kalıyorum. Ve Mersin'den sizi arıyorum. Düşünebiliyor musunuz Sezin Hanım?
Evet.
Sizin programınız da ne kadar önemli ki bizi buralardan aratma fırsatını yaratıyor bize.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olsun. Oktar Bey de sağ olsun çok ilgilendi. bu konuda her şeyi, herkesin seferber olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu tip düşüncelere kesinlikle katılmıyorum. Çünkü bunların hepsi yetişmiş, üniversite çağını bitirmiş, bir iki dil bilen insanlar. Bunlara nasıl menfi yönden etki edilebilecek? Ne yapacaktık? Yani çocuklarımızı esrar eroin partilerinden mi toplayacaktık? Ne yapacaktık? Kötü alışkanlıklardan ıslah edilmesi için çırpınıp, yalvarıp, yakarıp doktor doktor mu koşacaktık? Allah'ını biliyor, peygamberini biliyor. Efendim inandığı davada hakça yürüyor. Son derece huzurlular, mutlular. Biz baba olarak daha ne isteyebiliriz bu çocuklarımıza?
Evet, çok...
Bizim için önce onların huzuru gelir.
Çok güzel söylüyorsunuz Yılmaz Bey. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Ağzınıza dilinize sağlık. Bizi izlemeye devam edin.
Sağ olun efendim.
Hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersin. Evet, ne güzel şeyler.
Bu maşallah, maşallah.
Gerçekten çok önemli. Aramı vereceğiz arkadaşlar. Sanıyorum yine kısa bir aramız olacak. Reklamların ardından biz yine yeniden sizlerle birlikte burada buluşacağız. Evet, kısa bir aranın ardından bizler yine sizlerle birlikte elimize devam ediyoruz. Ve reklamların ardından yine yeniden İstanbul stüdyolarımızda sizlerle birlikteyiz. Hemen artık bugün programımızı toparlayacağız hocam. Bizi şu anda hem Kanal 35 ekranlarından hem de Kral Karadeniz ekranlarından ve bununla birlikte birçok yerel kanaldan izleyen izleyicilerimiz var. Bugünle ilgili, bugün yaptığımız sohbetlerle ilgili genel böyle bir bitiriş cümlesi alacağız. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Neler söyleyebileceğiz bu haftaya dair?
Efendim, bu haftaya dair bizim Türkiye'mizde sürekli bir güzellik,
sürekli bir gelişme var. Türkistan aleminin lideri olacağı için Cenab-ı Allah kaderini böyle yaratmış. Sürekli demokrasiye dönüş olacaktır. İddia edilen Egenekon örgütü gittikçe daha köşeye sıkışacaktır. Adaletsizlik ortadan kalkacaktır. Hukuksuzluklar ortadan kalkacaktır. Daha şeffaf, daha demokratik, daha Atatürk'ümüzün bize gösterdiği yolda aydınlık, müreffeh bir Türkiye'ye doğru yol alacağız inşallah. Atatürk'ümüz biliyorsunuz her zaman Türk Birliği'ni savunmuştur. Her zaman İslam Birliği'ni savunmuştur. Yani bir Türkistan Birliği aşığıdır Atatürk'ümüz. Bize güzel bir yol göstermiştir. Resulullah'ın da bize en başta Resulullah'ın gösterdiği bir yoldur. Kur'an'ın gösterdiği bir yoldur.
Evet.
Atatürk'ümüz de bize bu güzel yolu göstermiştir. Gayret edeceğiz inşallah.
Evet, inşallah. Size ne söylemek istediğim bir var. Sındırdalım ve programımızı kapatalım.
Evet, ama önce şu Anadolu'daki o güzel kanallarımızı da ben sayayım, ben onları bir duyayım.
Tamam, hemen onları aktaralım. Arkadaşlarım da uyarıyorlar beni. Çağdaş TV Karaman, Kapadokya TV, Siirt Kanalı 56, Kanal Malatya, Tokat Safa TV, Amasya TV, Süper TV Turhal, Elistan TV Kahramanmaraş, MRT Osmaniye, Can TV Erzincan, Süper TV İnegöl, CRT İzmit, Karahisar TV, Tavşanlı TV, Çorum Kanal 19, Haber 262 İzmir, Yenice TV Bursa, Mardin Kanal 47, Kütahya Destan TV, ORT Ordu, Iğdır TV, RT Gaziantep, BRT Hatay, Tokat TV, KTV Konya, Can TV Diyarbakır, Trabzon TV, ORT Osmaniye, Kırıkan TV Hatay, Özege TV Uşak, İGRT Toros TV Mersin ve İstiklal TV Mersin televizyonlarından bizleri izleyenlerimize de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
Evet, onlar Anadolu'nun aslanları.
Evet.
Hepsine selam ediyorum. Hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Hepsi benim canım.
Evet.
Yiğit kardeşlerim, gönülleri çok müsterih olsun. Güzel günler çok yakında inşallah.
İnşallah. Evet, ben çok teşekkür ediyorum sizlere.
Biz yine çok teşekkür
güzel
ederiz.
Güzel bir hafta sonu sohbetiydi. Önümüzdeki hafta yeniden
inşallah
görüşecek. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bizler bugün yine burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta yine yeniden her zaman sohbetlerinde görüşmek umuduyla. Bugün 30 Ağustos tekrar Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Yeniden görüşeceğiz bu akşam Fuar Standımızda İzmir'den canlı yayınlarımızda. Yine yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.